Taktik Sahası'nın NBA podcast'i Flagrant One'ın yeni bölümünden herkese merhabalar. Yine her zaman olduğu gibi sevgili Fat Fade Bey ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte ilk tur eşleşmelerinin ilk iki maçları sonrasında kayıt tuşuna bastık. Ve iki maçlarda neler gördük onlarla onlar üzerine bir muhabbet edeceğiz diye. Hocam hoş geldin.
Evet, hoş bulduk. Yapmak gerekirse not etmek gerekirse biz bu yayını gerçekten ilk tüm turların ilk iki maçının bittiği akşam çekiyoruz. Hani dün gece Boston, Miami ve Oklahoma Pelicans'ın ikinci maçları oynandı ve biz bunu bir Space Bulası şeyiyle çekiyoruz. Fırsatıyla çekiyoruz. O yüzden araya interaktif katılımlar falan da sağlanabilir. Hı hı. Ancak çok da sürenin şeyini çıkarmadan, abartısını çıkarmadan şey yapabilmek. Tüm serileri konuşabilmek. Yani o yüzden işte bugün 25 Nisan saat 10 ve elimizdeki şeyleri, maçları konuşacağız.
Aynen öyle. Abi Batı'yla başlayalım istersen.
Tamamdır.
Şimdi kronolojiyi bozmadan devam edelim. İlk olarak 1-8 eşleşmesi OKC Pelicans. Şu anda Thunder 2-0 önde. İlk maç çok krize girdi aslında ama özellikle dün geceki maça bakacak olursak çok rahat geçen bir maç oldu. İlk maçla ikinci maç arasındaki farkın Thunder açısından o playoff'da kasılma halinin biraz üzerine atmaları olarak okuyabilir miyim?
Vallahi ben sana şey yapacağım Oklahoma kısmını açıkçası. Hı hı. Yani dün geceki maçı hiç izlemedim. Birinci maçı dair de en az baktığım maç birinci maçtı. Hani o yüzden sen ne düşünüyorsun? Özellikle ilk maç son topa gitti ve hani açıkçası elindeki maçı vardı Pelicans. Ancak dün hiç alakası olmamış maçla. Evet. Anladığımız kadarıyla. Hani dün Valanciunas falan da alakası olmamış. Birçok insandan Pelicans'ın uzun soruna dair şeyler okudum. Sen ilk maç ikinci maç arası nasıl bir fark görüyorsun?
Valla ilk etapta şunu söylemek lazım. Bu takım, yani bu eşleşme 1-8 eşleşmesi olduğu için ve bu takım da genç bir takım olduğu için o playoff atmosferi, o playoff anının üstüne kapıldıklarını düşünüyorum ben ilk maç. Yani çok basit hatalar, çok basit top kayıpları olduğunu gördük. Çok işte yeri geldiğinde işte SGA olsun, J-Dub olsun, Chet Holmgren olsun, yani çok zorlama şutlara gittiklerini gördük. Bu şey boyutu, hani zihinsel boyut. İşin teknik boyutunda da İlk maçla ikinci maç arasında şöyle birkaç farklılıklar var abi. Birincisi, ilk maçta Pelicans sadece Josh Giddey üzerinden değil, bizim uzunlar üzerinden de yardımlar getiriyordu ve aslında şunu diyordu. Yani Jalen Williams, babacığım tepede 8 tane üçlük deniyorsan 15 dakikada dene. Chet Holmgren, ben o şutları sana veriyorum, atıyorsan at. Çok umursamıyorum aslında diye düşündü. Ve olabildiğince Shai Gilgeous-Alexander'ın, Jalen Williams'ın penetre kanalına oturmaya başladı. İlk maçta Chet Holmgren bu şutları sokamadı. Yani çok 6'daki falan da attık. Çok da iyi atarak başlamadığı için savunma onu anlamda atfetmedi haliyle. Ama ne oldu ikinci maçta? Chet Holmgren o şutları sokarak başladı ve yanlış hatırlamıyorsam ilk çeyrekte 3-3 ile başladı maça yay girişinden. Böyle olunca ve seri yaparak başlayınca bu sefer birçok kanal açıldı. Yani ilk maçta görmediğimiz o belki biraz kasılma hali, belki rakibin artık sadece 3 oyuncuyu savunup diğer 2 oyuncuyu Giddey ve Chet Holmgren'i ya da Jalen Williams'ı boş bırakmasından kaynaklı olarak o topsuz hareketleri göremedik. Yani ben hatırlarsan serinin başında, daha doğrusu seri başlamadan önceki podcast'te şunu demiştim. Yani Pelicans'ın düzenli şekilde bu takımın penetrelerini ya da işte topsuz hareketliliklerini takip edebileceğini düşünmüyorum demiştim. İlk maçta çok göremedik bunu. Ama ikinci maç itibariyle bunu da çalıştırınca çok takımın da biraz hani üzerindeki yükü attığını gördüm ben ikinci maçta. İlk maçı kazanarak. Belki de hani serinin sonunda şey diyeceğiz. Yani serinin ilk maçı belki de serinin yine en kritik maçıymış diyeceğiz. O yüzden onun hani psikolojik anlamda zihinsel anlamdaki farkın bu olduğunu düşünüyorum. O baskıyı üzerine atmış olmanın verdiği bir rahatlama olduğunu düşünüyorum. Teknik anlamda da dediğim gibi yani Chet Holmgren'in o şutları sokarak başlaması, takımın topsuz oynama konusunda tekrardan normal sezonu hatırlaması. Belki bu maçı bir playoff maçı değil de bir normal sezon maçı olarak görmüş olması ve devamında da tabii ki özellikle Shai Gilgeous-Alexander'ın hem orta mesafesini sokması hem pota gitmesi hem de pull-up üçlüklerini atabilmesi. Yani çok çaresiz bıraktı ki maçta hakikaten. Hani ilk maçı kötü oynamıştı ve kötü oynaması sebeplerinden biri de çok yani zorlamadan oynuyordu. Yani çok topa giderek, çok orta mesafesine giderek oynuyordu ki bu da Herc Jones'un en çok isteyeceği şey. Hani el üstü orta mesafeleri üzerine atıyorsa atsın. Bir de temas almaya çok iyi. Mesela bazı pozisyonlarda çok belliydi. O temas almaya gitti ama o temas her zaman o playoff atmosferini alamıyorsun. Bu maçta onu çok ona çok kafa yormadan, ona çok uğraşmadan kendi oyuna baktı ve o da temel farkı oluşturdu açıkçası.
Ben sana şeyi soracağım. Pelicans cephesinden baktığımda önümüzdeki sezon kadro yapısına dair bir şey veriyor mu? Çünkü hayal kırıklığı bir CJ McCollum maç sonu vardı ilk maçta. Hani ilk maçta yakın olmasına rağmen her şey. İnsanlar sadece Herb Jones'la işte Trey Murphy'yi övebildiler maç sonunda ki Herb Jones'u Trey Murphy'yi övmek için bu adamların sahaya çıkmasına gerek yok yani neredeyse. Hani sence bu seriden Pelicans'ın kendine çıkaracağı şeyler var mı önümüzdeki seneye doğru? Şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Ne olursa olsun Zion'un olmadığı bir seri olacak bu.
Tabi. Yani ilk çıkarım şu olacak. Abi CJ McCollum'un bir upgrade'i gerekiyor bu takıma. Yani hem yani mesela McCollum ilk geldiğinde bu Phoenix serisini hatırlıyorsun. O play'in devamında o Phoenix serisi çok güzel liderlik yapmış. Ve bu liderliğini sadece yani bir abilik yaparak değil de sahada da hakikaten bir lider gibi oynayarak, o kritik anada o şutu sokarak göstermiş. Abi şu an onu göremiyoruz. Yani ve bu takımın CJ McCollum'a ihtiyacı var. Çünkü Ingram bir hem Dort olağanüstü savunuyor. Hem de Ingram en iyi döneminde değil. Yani çünkü şunu biliyoruz abi. Ingram iyi döneminde olsa, yani formunun zirvesinde olsa aslında Thunder'ın fiziksel anlamda onunla eşitlik bir oyuncusu pek yok. Çünkü Ingram uzun bir kanat oyuncusu ve uzun kolları var. Ve şut release de yüksek. Dolayısıyla sen yani istediğin kadar mücadele et Mugentsov olarak sen aslında onun orta mesafelerini genel anlamda savunamazsın. Onu sadece iki adım daha geriden topla buluşturmaya itebilirsin. Ingram da fiziksel anlamda en iyi döneminde olmadığı için Dort'un o fizikselliği hem onu belki işte atıyorum sağ elbow üzerinden değil de işte daha çok 3 sayı çizgisinin oraya doğru. Belki 3 sayı çizgisinin bir adım içerisinden topu almaya zorluyor. Ve bunun sıkıntını yaşıyor. Burada da CJ McCollum arıyorsun ya da ikinci bir yani kolay sayı üretip adam arıyorsun. Mesela ikinci maçın ilk 11 sayısını yanlış hatırlamıyorsam Valanciunas kaybetti. Ama Pelicans ondan sonra unutuyor Valanciunas. Yani ilk 5 top indirdin devamında görmüyorsun Valanciunas'ı. Ve bu sefer de şu oluyor. Mesela McCollum'un, bu iş McCollum'un işi. O topu oraya indirmek onun aslında şey yapması gereken, dikte etmesi gereken bir durum. Çünkü takımın gardı o. Bunu yapamıyorsun. Mesafe üretemiyorsun. Mesafe açamıyorsun. Yani o beklenen skor katkısını veremiyorsun. Bence burada birinci sıkıntı CJ McCollum'un hem doğal bir guard olmaması, oyun yönlendirici olmaması hem de o saha içerisindeki onu All-Star seviyesinde taşıyan ve tehlikeli bir oyuncu haline tehlikeli bir oyuncu olarak kılan o oyun içerisindeki o şey pull-up tehdidi orta mesafe oyunu çalıştıramaması Pelicans'ın bence en büyük sorunu şu anda Zion'ın olmadığı noktada. Diğer taraftan da yani Valanciunas'ı sen ilk 5 dakika kullandıktan sonra sahada kaldı 30 dakika mesela o 25 dakikası boyunca kullanmayacaksan bu sefer Valanciunas sağlatmanın da bir anlamı yok. Yani o top inmediyse Valanciunas bu sefer eksi yazıyor. Yani sadece şuna kalıyorsun abi. Hadi bakalım bana hücum ribaundu alabiliyor musun? İlk maç aldı. Ama ikinci maç alamadı mesela o kadar. Bu yani Pelicans ilk yarıda iyi ribaund aldı hücum ribaundu ama ikinci yarıda pek ribaund vermedik biz. Yani bu sefer de Valanciunas'ın sahada kalmasının bir anlamı kalmıyor. Bence zaten Will Green Valanciunas'ı oynamayı çok sevmiyor. Yani Zion All sahadayken Valanciunas'ın dakikalarının çok azaldığını görüyoruz. Yani bunun temel sebebi hani hem iyi bir savunmacı değil Valanciunas büyük bir oyuncu olsa da hem de hücumda da çok elit bir bitirici değil ve çok ağır bir oyuncu. Bu sefer de hem savunmada hem hücumda bu ağırlığın bedelini ödüyorlar. Bir de alan açamıyor. Dolayısıyla bence iki çıkarım. Birincisi CJ McCollum yerine bir oyuncu bulmayı arayacaklar mı? İlk çıkarım bu olacaktır. İkinci çıkarım da Valanciunas'ın yerine daha böyle Zion'la oynamaya alışık. Özellikle Zion'la daha doğal fit olan bir uzun bulmaları lazım. Özellikle çember koruyuculuk konusu çok sıkıntı yaşıyorlar. Hani sen çok sevmezsin ama mesela Miles Turner tarzı bir uzuna ihtiyaçları oldu kesin.
Aman abi ya. Miles Turner'ın koruyacağı potadan ne olacak yani, Allah aşkına ya.
Yani teori açıdan diyorum ben sana.
Yani bilmiyorum abi. Bu şey konusunda ne zaman ligin orta seviye takımlarına gerçekten orta gelir tuzağına takılmış takımlarını düşünsek ve bu takımlara takas düşünsek şey aydınlanması yaşıyorum. Oğlum bu lige iki takım daha eklenecek ve hani o kadar ağzına sıçılacak ki tüm olayın. Mesela Pelicans hakikaten mesela doğru bir şema koyamıyor sahaya işte. Birazdan Magic'i konuşuruz. Magic'te şut atabilen oyuncu yok yani.
Evet.
Ve bu dünyanın tarihin en iyi hücum şeyiymiş de, yetenek setiymiş de, herkes çok yetenekliymiş de, işte iki değil beş takımda değil, herkes yetenekli değil, sadece herkes üçlük fırlatıyor potaya. Yani herkes üçlük fırlatması potaya daha yetenekli yapmıyor. Miles Turner yetenekli bir oyuncu değil. Miles Turner 15 sene önce oynasa Pops, Mensah, Bons yerine Galatasaray'da oynuyordu yani. O yüzden bu şey, orta takımları konuşunca ve bu takımlara takasla kimi alalım ve bu takasla kimi alalım oyuncusunun 5 yıldır Miles Turner olması üzücü bir pozisyon. Şimdi hocam senden ricam, hemen şeyin ortasındayken 10 dakika oldu başlayalı. Bir, 25 kişi olduk bence iyi. 25 kişiye yayın yapılır. Ancak etkileşim özellikle yayının şey olduğuna dair etkileşim rica edeceğim. Bir de şey abi, 10 dakikadan uzun tutmayalım serileri. Çünkü 8 seri konuşacağız. 1,5 saat Okan Bayülgen olsa burada insan tutamaz yani.
Aynen öyle.
O yüzden seriden devam edelim. Evet. Ne tarafa? Şimdi Doğu'nun öylesi şeyi ortaya saklayacağız. Tamam.
Abi Denver Nuggets, evet. Los Angeles Lakers. Çok acayip bir seri başlangıcı oldu. Denver 2-0 önde. Buradan iki taraf açısından da çıkarılacak dersler var. Ama herhalde evet, şunu söyleyebiliriz. Lakers belki ilk maç sonunda ulan kazanıp ikinci maçı kaybettik diye hayıflanırken ikinci maç daha trajik.
Büyük fırsat etti.
İkinci maçta daha trajik bir büyük ortam yaşadı ve 20 sayıdan ikinci yarıda maç verdi. İlk sorum sana şu. Arada yani Lakers bu kadar öne geçmesine rağmen bu skorları niye koruyamıyor? Aradaki en büyük farkı ne olduğunu düşünüyorsun? İkincisi de Lakers olsan Los Angeles'a nasıl bir kafayla bir şey gidiyor olurdun üçüncü maça?
İkinci sorudan başlayayım. Yani Lakers olsam beyler 2-2 dönüyoruz, 3'te kesin, hani 5'te kesin kıstıracağız bunları diye dönerim. Çünkü sen bekliyor muydun iki maç bu kadar yakın oynanmasını? Ben bekliyordum.
Bir tanesini bekliyordum. Yani ilk maç gibi bir şey bekliyordum. Ben ikinci maçı... Ama ilk maçta çok yakındı. İkinci maçı vurur geçer diyorum.
Yani, aynen ya. İlk maçta çok yakındı ve yani LeBron bomboş üçlük kaçırdı maç beraberiyken 40 saniye kala.
O ikinci hani, maçta değil mi?
Yani, aynen. İkinci maçta yani çok ufak detaylarla kaybedildi maç. O yüzden ben Lakers olsam tabii ki bunun mental yükü daha ağır. İki kere çalmaya gidiyorsun, çalamıyorsun. Çok ucundayken çalamıyorsun. İşte karşındaki takım iki maçın sonunu da makine gibi oynayarak kazanıyor. Bunun psikolojik yükü daha ağırdır. Muhtemelen kırılmaya çok yakındır Lakers. Bunların hepsine hak veriyorum. Ancak biri bana dese ki ya böyle iki maç oynanacak, ben ooo iyi derim yani. İyi, bundan 5 gün önce. O yüzden Lakers eğer composure diyorlar galiba onu, hani şeyini koruyabilirse, kendini koruyabilirse mental olarak, buradaki tek hedef şey olmalı. Ya beyler zaten Denver'ı süpürecek halimiz yoktu. Hani ya 4-2 bitecekti ya 4-3 bitecekti. Biz evimizde işimizi yapalım. Ya 5. maç ya 7. maç. Yiyorsa bir kere daha oynasınlar bize içeride bu maçı. Çünkü bir de yani şey durumunda biliyorsun, Denver'ı en zor deplasman yapan şey, kazanması en zor deplasman yapan şey, oranın rakımı da çok şey, kritik. Yani oradan böyle sonuçlarla dönmek bence kötü hissedilecek şeyler değil. Taktik kısma gelecek olursak, ilk soruya dönecek olursak, ne fark yarattı? Abi çok konuşuyoruz, bu Denver'ın en büyük olayı takımın beraber büyümesi. Yani o kilometre farkı gerçekten şey çok fark ediyor. Mesela üniversite sınavına girdin, evet sen Belçika'da girmedin de mesela Türkiye'de bizim 180 soru üzerindendi. Mesela ben 140-150 falan yapıyordum denemelerde. Ancak mesela benim çalıştığım kadarla, şimdi mesela benden 30 net yapan adamla benim 30 net az yapan adamla, yani 120 ile 150 arasındaki fark bir gün fazla çalışmadır muhtemelen haftada. O gün o çocuk tatil yapıyordur, ben yapmıyorumdur falan. Ama 150 ile full çekme arasında hani bir 5 yıllık adammışlık, İşte kesinlikle zeka farkı. Hani Allah vergisi bir fark da. İşte öte taraftan daha iyi hocaların tutulması. Hani artık basketbolun en tepe noktasında olduğumuz için şey konusunda, uygulama konusunda, yani Denver Nuggets konusunda. Denver Nuggets o anları oynamak konusunda, o ezber abi şey seti. Hani o malum şeyden short roll arkada kat buldukları Murray, Jokic, Gordon seti. Abi biliyorsun ya, pozisyon öyle yerleşiyorlar, ondan biliyorsun.
Aynen.
Hani o yani bunu oynayacaklar diyorsun ama hiçbir şey yapamıyorsun ve smaç adam ters smaç basıyor. Yani bildiğin zaten ters smaç yiyor. Ya şeydi abi topu aldı Murray ya çok net ya, ne yapacakları? Murray topu sağına vuracak, yok hiç. Tarihin en iyi perdecisi zaten. Switch'i alacak ve orta bu şutu 50 kere falan attı Murray çeyrek sonlarında. Hani bu adamların yarattığı fark öyle yetenekle, anlık performansla, işte o top oraya çarptı, yan yattı, çamura battı bir fark değil. Çünkü Denver Nuggets gerçekten senin o bildiğin aha bizim okulda tıpık bu kazanıyormuş denen çocuk. Sen onunla ancak bir sınavda şey yapabilirsin. Soru senin bildiğin yerden gelmiştir.
Aynen.
Bir sınavda kafa kafaya net çıkarabilirsin onunla ama eğer bu çocukla sen full yapmaya oynayacaksan bu çocuk sana farkı koyuyor. O yılların vermiş olduğu alışkanlık birbirine, yani oyunlarını birbirlerine uygun şekilde geliştirmiş olmaları, bu inanılmaz bir artı. Yani Murray dediğin adamla yok iş dediğin adam esasen yok iç yanında Murray olduğu için yok iç oldu. Hani diğeri de yok içle beraber büyüdüğü için Murray oldu. Hani bu hakikaten felsefik olarak da böyle. Birbirlerinin artılarını eksilerine göre şey yaptılar, gelişler ve bu çok büyük fark yaratıyor. Senin orada şey yapmaya çalıştığın, işte D'Angelo Russell'la Austin Reeves'le maç çözmeye çalıştığın alanda adamların 10 senelik geçmiş çok büyük fark yaratıyor. Ve Denver'ın en büyük farkı da bu zaten. Ligin geri kalanından çok çok uyumlu bir makine olması ve yok hiç, yani mesela Anthony Davis yok içiyle bahsettik mesela. Yok içiyle niye eşleşen adamlardan biriydi diyorsun. Alakası yok mesela son çeyrek olayla Anthony Davis'in. Hani rahatsız bile etmedi. Son 5 dakikadaki hücumları Anthony Davis rahatsız bile edemedi. Öyle hani şey ya Head Talks'un şey videosu var ya, o paslar, alan hakimiyeti götünde sallıyor ligi. Yani hakikaten öyle, yok hiç Murray pick and roll oynamaya başladığın hakikaten götünde sallıyor ligi. Ne yapacağım? Ben Anthony Davis'e de kızamıyorum. Mesela maçtan sonra hakikaten çok sinirlendim. Travmatik bir maç sonuydu. Dedim hani bunlar maç falan kaybetmeyecek. LeBron James'i 20 sayı öne geçiyorsun. Alamıyorsun maçı yani. Nasıl yeneceğim bunları? Yenemezsin ki oldum hakikaten. Anthony Davis'e çok sinirlendim. Ya sonra şey dedim abi bu adam da can yani. Bu ne yapsın? Hani yapacak bir şey yok. O yüzden hani 22 maçında yakın geçip 2 maçında Denver lehine sonuçlanmasının bir numaralı sebebi. Denver'ın zaten böyle anlar için kurulmuş. Böyle anları en rahat oynayan takım olması ve anı yakalamak konusunda Jamal Murray'nin de çok özel bir yeteneği olması. Ama ve lakin.
Evet.
Abi Denver niye ilk yarılar yok? Biliyor musun sen bunu? Denver ilk yarılar yok.
Evet.
Sence şeyden ötürü mü? Takmıyor hani, ilk tur olduğu için vites 3'te falan mı başladılar? Hani 5'e takmadılar mı daha? Yoksa hani çünkü mesela Hachimura yok içe eşleşmesinde bekliyorlarmış da. Üstüne de saldırdılar Hachimura'nın, hiç şey yapmadılar. Hani çekinmediler de. Ama buna rağmen şey yok yani. Çok iyi reaksiyon alamadılar takımdan ve gerçekten Lakers'a ev sahibi avantajını kaybetmeye, LeBron James'e ev sahibi avantajını kaybetmeye bir boş LeBron James şutu kadar uzaktalardı.
Evet.
O maçı soksa bitiriyordu maçı LeBron. Hani ben öte yandan da bunu mesela Kevin O'Connor dün biz kaybedince ne alakaysa bu Denver Boston'ı süpürür yazmış. Ne alakaysa. Yani şimdi Denver'a baktığımızda gördüğüm şey gerçekten böyle 16-2 falan mı? Ben daha sıkıntılı bir şey görüyorum açıkçası. Daha kötü bir durum görüyorum.
Ya bence ilk nokta Jamal Murray abi. Yani o anı yakalıyor evet. Hı-hı. Ama o anı yakalayana kadar da kötü bir seri geçiyor hakikaten. Ve ben hani bunun şeyle, hı-hı, alakalı olduğunu düşünüyorum. Ya Lakers'ın hani ön hat savunmacılarının savunmasıyla da alakalı olduğunu düşünmüyorum. Hani normalde soktuğu şutları sokamıyor. Ve şimdi şöyle bir sıkıntı oluyor abi. Murray o şutları sokamadığında yok için postatlarında çok kalıyorsun. Yani hiç tehdidi yok. Mesela geçen sene belli ölçüde Bruce Brown bu işi görüyordu. Yani hiçbir şey yapmıyorsa bile geçiş başlatır. İşte Josh Hart'ın yaptığı gibi rebound alıp coast to coast gidiyordu ve bu geçişte şutörleri bulmalarına ne yol açıyor. Ama şu anda öyle bir oyuncuları yok. Üçüncü bir oyuncuları yok. O top hani KCP'ye de pek vermiyorlar ya da MPJ'ye de vermiyorlar haliyle. Yani bu adamların rolü Jokic ve Cemal Murray'den kalan şutları atmak. Onların verecekleri pasları, onların hazırlayacakları şutları atmak. Ben temel farkın aslında Cemal Murray yani kendi ideale yakın seviyesinin uzağında olduğunu düşünüyorum. Bence temel nokta bu. Diğer taraftan bence biraz da şey var abi. Bence kafada şey de biliyorlar. Ya bu Lakers bir yer yorulacak. Yani maça çok iyi başlıyor. Mesela ilk maçın başlangıcı diyelim. Oyunu LeBron James inanılmaz domine etti. İlk çeyrek işte 12 sayı 5 asist mi ne yaptı? Hani harika oynadı ama yani. Her şeyi yaptı. Hata yapmıyor. Yani diyorsun ki ya ulan hani Lakers çok iyi başladı. Sonra bir bakıyorsun abi hani LeBron James maçın devamında yok. Yoruluyor topu Cemal şey D'Angelo Russell veriyor işte Austin Reeves'e veriyor. Bu adamdan bir şey bekliyor. Şimdi bu adamdan bir şey alamadığın zaman bu sefer şöyle bir sıkıntı oluyor yani. Hani çok dengesiz, çok kötü şutlar kalıyorsun. Yani LeBron James'in 48 dakika boyunca o yoğunluğu gösterebilmesi lazım. Mesela ikinci maç aradaki fark neydi peki? LeBron maça daha tutuk ya daha vitesle başladı. Mesela Cemal şey D'Angelo Russell'a topu emanet etti. D'Angelo Russell harika başladı. Yani ilk yarıda 6 şu 3'lüğü mü ne var galiba ve o pull-up tehdidini konuşturunca bu sefer hani Denver'ın belki LeBron'un aktif dinlendiği alanda o geçişi bulacağı alanda noktada Cemal Murray'e karşı D'Angelo'nun bu üstünlüğü fark yarattı. İkinci yarıda LeBron hani ben bu iş bende dedi. Üçüncü çeyrekte onu gösterdi ama işte devamını getiremedi. Hani yine yoruldu. Mesela hani Davis olağanüstü bir maç oynadı diyorsun ama yani 48 dakika değil işte olağanüstü. Mesela ilk geçen maç felaket yiyor ilk yarıya. Yani hiç şut kaçırmıyordu. Ama ikinci yarıda yok ortada. Anthony Davis. Hani bence Denver geçen sezondan da kalan bir şey. Bence bunu da biraz biliyor. Ve o anı yakaladıklarında da hakikaten şey abi. Hani Denver o yoğunluk seviyesine çıktığı an Lakers bunu karşılayamıyor. Yani o senin bahsettiğin yıllardır olan o şey hali. Sen söyle o alışkanlık hali çok ağır basıyor. Ve hakikaten de şey yani karşılayamıyor Lakers belli bir noktadan sonra. Ben sebeplerinin biraz bundan alakalı olduğunu düşünüyorum.
Evet, sen anlattın, abi dinleyebildim. O yüzden istersen şey yapabiliriz. Ekstra sorun
Hızlı
yoksa,
geçelim.
çünkü hani çok büyük avantaja sahip Denver, belki de daha büyük avantaja sahip Minnesota ve artık belki de bu iki takımın eşleşmesini konuşmak lazım. Hızlıca Phoenix Minnesota serisini tokatladıktan sonra, evet buyur abi, senin varsa şey yapın, sorun
Abi
alayım ben.
no, çok kısa normal sezonda şunu görmüş. Ya Phoenix Minnesota'ya ters geliyor gibi çıkarımlar vardı. Bunu sen de bir zaten preview podcast'te konuşmuştun. Ama ilk iki maç itibariyle herhalde bu tamamen terse döndü. Bunun terse dönmesinin altında yatan başlıca sebepler neydi abi? Yani Minnesota'nın savunmasını değiştirmesi mi? Yoksa hani sen şey demiştin ya mesela Minnesota'nın ilk iki maç çıkıp hani çat çat biz daha iyi takım vura vura kazanması lazım dedi. Herhalde ilk iki maçtaki farklardan biri de Minnesota'nın iyi takım, daha iyi takım olduğunu Phoenix'in kafasına vurarak gösterdiği bir şey oldu.
Abi öncelikle şu ya Phoenix'te iyi basketbol oynayacak şey yok ya. Ekip yok yani. Hani mesela ikinci maç biraz orta son çeyreğe kadar en azından işin içinde kaldılar. Onun sebebi de Eric Gordon böyle arada bir potaya gideyim falan yaptı ve Anthony Edwards tamamen işin dışındaydı. 14 sayıyla mı bitirdi? 18 sayıyla mı bitirdi zaten? İkinci maçı da çok az sayıyla bitirdi.
12'de 3 oynadı abi.
Yani çok çok yani Anthony Edwards çok kötü oynuyor. Hani skora iş yapamıyor ki savunmada da iyi değildi. İşte sen ekstra oyuncu bulmuşsun. Evet, Grayson Allen'ın sakatlığı şanssız oldu. Ama o maçı bile önde böyle 10 sayı önde, 10 sayı önde, 10 sayı önde götüremedin. En iyi götürdün ya 5 sayı öndeydin falan. Ve hani abi Nurkiç'le o kadar olmadı ki hiçbir şey. Yani tam beklediğim gibi oldu. Hareket edemiyor abi ya. Ve Anthony Edwards'ı durdurmuşsun. Çok kolay bir B planı vardı Minnesota'nın. Çok basit. Conley'i pick and roll oynattılar. Kim pivotsa. Hani elindeki tüm pivotlar Gobert'den daha çabuk olduğu için. Switch de yapamayacağı için. Switch yapacak malzemesi de olmadığı için. Phoenix'in. Nurkiç'in arkasını temizleyecek bir başka bir uzunu da olmadığı için. Yani çok basitçe çözdüler olayı. Hani bu Phoenix'te playoff serisi kazanacak, playoff serisine ortak olacak malzeme olmadığı da açıktı açıkçası. Yani o yüzden çok şaşırdığımı söyleyemem. Ben 4-2 demişim ama izlerken şey dedim yani bu normal sezondaki 3 maçın 3'ünü de Phoenix'in kazanmasına fazla önem atfetmişiz. Aslında hani şu serinin 4-1 olacağı çok belli. Süpürgeye çok daha yakın olacağı çok belli. Hani İki maç kazanır Phoenix de belki şey gibi olur. Geçen sene de Denver'a karşı böyle çok yalandan iki maç kazanmışlardı ya. Hani Denver hiç kasmadı. Denver birinci viteste oynuyor. Böyle 3 sayıyla 5 sayıyla biten maçlar. Belki öyle.
Landry Şemet aldığı maç vardı.
Bir iki maç alakası. Alakası şu an Phoenix Suns'ın şeyle alakası yok yani. Seriyle alakası yok yani. Tamamen farklı bir seviye. Tamamen oyun kalitesi farkı, oyuncu kalitesi farkı. Abi yarı sahada bir savunma yapıyor. Yani Nikhil Alexander Walker, Mike Conley, işte
Jaden McDaniels.
Bak Anthony Edwards'sız 5. Yani işte Naz Reid, Gobert bir savunma yapıyorlar. Nerede ne bulacaksın?
Abi şey diye
sonra Durant ya. Ortamda.
Semihallah Ülmen Hamid diye vuruyorlar ya.
Abi şey yok bir de abi. Hiçbir planı yok ve hani kimse kusura bakmasın. Booker çok kötü. Booker tüm sezonu kötü oynadı zaten. Ve Booker konusunda dürüst olmamız gereken tartışmalar yapacağız sene sonunda. Hani şu an Gobert, Booker şekerlenemeyecek bir halde. Çünkü Phoenix Suns takımın elindeki tek aset. Hı-hı. Tek. Hı-hı. Yani Phoenix Suns Durant'i o kadar aldık işte yeni sahip, el değiştirdi, şampiyonla oynayalım, contender olalım diyorsa Booker'ın ya top 10 oyuncusu gibi davranmaya başlaması lazım saha içinde ya da top 10 oyuncuymuş gibi katkı alacağı, katkı vereceği başka formüllerin bulunması lazım. Hani ortaya bir Bill Simmons atmış galiba. Hani Pelicans'a mı takaslansa bu? İşte oradan iyi genç rol oyuncuları var. O şeye de çok ihtiyaç var. Bir skorere de çok ihtiyacı var. Pelicans'ın diye. Yani fena fikir değil açıkçası. Çok karşıda olduğu bir fikir değil. Yani bence Booker o kadar da untouchable değil. Bak yazdı Efe gruba. Booker'ımı alayım Orlando'ya demiş mesela. Ben de Franz Wagner'imi alayım. İki tane de first round pick alayım. Yani Wendell Carter'ı da alayım. Ne ikisi? Üç tane alayım hatta. Bir tane de swap alayım. Hani Booker masaya konduğu zaman böyle şeyler konuşulacak çünkü ve belki o zaman evet Beal skorer, hani discount Booker modunda skorer, Durant daha potaya gitmeyen ama sana her gün 25-30 atabilecek bir oyuncu olarak. Öte yandan savunmada birini, rakibinin iyi oyuncusunu tutabileceğin bir savunma oyuncusu, bir tane ayakları olan pivot. İşte NBA'de bir iki tane minimum kontrat çıkısı yaparsa sana takıma dönüşebilirsin ancak şu haliyle sıfır pikle şu takımla şeye giriyorsun, yaza giriyorsun. Korkunç bir normal sezon oynamışsın, korkunç playofflar oynamışsın. Hele süpürge gelirse tam rezalet. Bir daha run it back yapamazsın bu takımı. Hani o yüzden Phoenix konusunda bu seriye dair konuşulacak ne var bilmiyorum. Yani Nurkiç eğer ayaklarına turbo taktırmayacaksa yani en iyi oynayacakları maç ikinci maç gibi olacak zaten. Yani sıkıştıracaklar bir yerde. Sonra Mike Conley bulacak Tim Boss. Şey olacağını da sanmıyorum. Yani geçen maç çünkü çok belliydi. Şey potaya gitmelerine izin veriyordu onun. Dred Eubanks çabuk bir oyuncu olduğu için birkaç pozisyon smaç bastı hakikaten. Gobert'in Mobe'nin üzerinden. Eğer hani Eubanks'in dakikalarını arttıralım. Hani öyle bir şey yapalım. Daha hareket katıyor bize savunmada. Hücumda potaya gidebiliyoruz onun hareketliliği sayesinde gibi bir fikir ortaya çıkarsa hadi kazansınlar. İki maç kazansınlar ama şu seride %10'luk bile ışık yok şu an Phoenix Suns için ve bu ya bu kadar mesela şu an serilerin en ezilen takımı belki Phoenix Suns. Hani tüm 8 eşleşmenin en ezilen takımı belki de.
Allah katılıyor abi. Şöyle düşünüyorum şimdi.
Öyle. Yok abi. Bu şeyde yok zaten Lakers 20'de.
Evet. Vallahi katılıyor mu abi? Yani şeyi çok acayip bozdular.
Burada 1-8-1-1 2-7-1-1 yok. 3-6-1-1 2-7'de hani hep oyunlar senaryolar diye çıkacak 3. maça iç sahada Philadelphia. Yani 4-5'te de yani tamam ama Magic'te yani onu da Cavaliers ezemiyor. Hani şu an en tek taraflı seri Kevin Durant'in yarattığı icat maalesef. Yani Kevin Durant bu bok kararlarıyla şu an kariyerinde ikinci kez ilk turda süpürme tehlikesiyle karşı karşıya.
Kardeşim hiç uğraşmayacak tamam hiç uğraşmayacak. Başladığı yere geri dönecek. Bu kadar basit.
Bence de şampiyonlukları kazanmaya başladığı yere geri dönebilir. Golden State'in ihtiyacı var Kevin Durant gibi bir oyuncuya.
Katılıyorum. Onun dışında ya Minnesota'nın yine az önceki Denver serisinde olduğu gibi abi şey çok ciddi bir yoğunluk farkı var ve Phoenix bu yoğunluğa hiç ulaşamıyor. Yani Lakers bir yerde oyunu kontrol edebiliyor LeBron sayesinde ama bu adamlar ya abi her pozisyonda ikinci maçta olması lazım. Ya bir pozisyonda çok dikkatimi çekti. Bomboş potaya gidiyor mesela Beal. Abi illa bir gözü arkada olan Gobert geliyor mu? McDaniels geliyor mu? Yani sen bütün seriyi ya bir gözün hani rakibini oynayamazsın, hücum edemezsin bu şekilde.
Abi sana şey pozisyonunu anlatacağım. Eubanks Gobert zıplamadan bir tane pivot bu şey smaç vurdu ya. İkinci çeyrek gibi. İkinci maçın ikinci çeyreği. Abi orada Eubanks'in o kadar kuvvetli zıplamasında şey hissi vardı. Nasıl diyeyim sana? Abi hani böyle ergen erkek heyecanı, tamam mı? Ah yaptım, tamam erkeğim. Yapabiliyorum, Gobert'in üstüne gidebildim. Hani o heyecanla gidiyorlar potaya adamlar, hani ulan bunu yapmamam gerekiyor içinde o endişe. Yapacakken ulan bunu yapacağız inşallah falan diye gidiyor. Başarınca çok mutlu oluyor, böyle zıplayarak dönüyor geri falan. Hani gerçekten o kadar ne ezberleri var oyuna dair, ne yetenekleri var açıkçası. Diye 3 oyuncu haricindeki oyuncuların herhangi bir şeyi de yok. Ortaya koyabileceği ekstra bir yetenek de yok. İşte bir Eric Gordon hakikaten. Geçen maç ulan şurada kafa fake'i verip potaya gitsem beni döven olmaz diye maç çözüyordu neredeyse yani. Çok rahatlatmıştı Phoenix hücumunu, ama tabii Eric Gordon'ın gazı da bir çeyrek yani şu an.
Ya katılıyorum, bir de son olarak şey diyeceğim. Mesela bu normal sezondaki maçlarda Anthony Edwards'ın bu ikili oynadaki double team'e karşı topu Gobert'i ilk etapta indirdiğini görüyorduk. Bu seride onu çok daha farklı yapıyorlar. Hani Utah'ta yaptık topu Mike Conley'e ya da işte atıyorum Towns'a o topu vermek ve Gobert'in devrilmesine de müsaade etmek bence çok başarılı bir şeydi. Hani koç dokunuşuydu ki bunu zaten olması gerektiğinde yine önceki yayınlarda konuşmuştuk. Bu da Minnesota'nın yarı sahada çok daha az top kaybetmesine ve hep bulmasına yol açıyor. Ve şeyi takip edemiyor. Minnesota'da Phoenix'e buradan geçiş bulamadığı zaman bu sefer hep dayak yiyor. Her pozisyon dayak yiyor. Yani sürekli dayak yiyor. Ve bir yandan sonra yoruldular abi. Yani McDaniels son maçın ikinci yarısı inanılmaz iyi oynadı. Temel sebebi abi bir pozisyon var son çeyrekte. Ya şey gidemedi artık. Close out savunması. Durant. Elini kolunu sallaya sallaya sol forvet olmasına potaya gitti ve smaç bastı. Bir yandan sonra takip edemiyorlar. Hani nasıl olacak? Nasıl o atletizmi, o yoğunluğa karşı verebilecekler, ben çok merak ediyorum. Yani Minnesota deplasman kasılması yaşamazsa yani aynı oyunu devam etmişirse Phoenix'in işi çok çok çok zor yani.
Ya ben zaten seriyle dönmelerine dair bir ışık hiç görmüyorum. Bence hiç ortada yok öyle bir durum. Ve hani 2-2 dönerlerse de hakikaten iyi kurtuldular deriz yani. Şu an o durumda Phoenix'in iç sahası, sağ içi durumu. Yani hiç mi iyi bir şey yapmıyorlar ya, gerçekten hiç iyi bir şey yapmıyorlar. Yani ulan şunu yapıyorlar ve bunu biraz daha iyi yaparlarsa sıkıntıya sokarlar Minnesota'yı diyebileceğim tek şey Anthony Edwards'ı arada Anthony Edwards'a savunmada saldırıyorlar. Bu da Anthony Edwards oyundan düşürüyor. Konuşmayı çok sevdiği için Anthony Edwards. Başka hiçbir şey yok.
Katılıyorum. Geçelim mi? Sesin geldi mi abi?
Sesim geliyor mu?
Geliyor. Geçelim mi?
Ya şunu diyeceğim, hani zaten iyi bir şut takımı değil Minnesota. Öyle bir playoff maçına 20 farkla başlayıp seni maçın sonunda 30 hani oh bugün maç bitti şükür olsun falan da bağlayabilecek bir takım değil. Çünkü zaten iyi şut atamıyor. Öyle maç götürmek için çok iyi şut atarak başlamak lazım. Ama yani ona rağmen ancak 2-2,5 çeyrek oyunun içinde kalabiliyorsun. O çok büyük
bir
arıza.
Bir de bence şey oldu abi, son maçın ilk yarısında Towns ilk çeyreğin sonunda erken fark kurdu. Towns sağdayken en azından bir ters eşme bulabiliyordu abi, işte bu üzerine gidip temas alıyordu falan. Towns kenara gelince o ters eşmeden de oldu.
Aynen yani Towns hakikaten aptal foul yapıyordu en fazla.
Evet hani. Yani hücumu baltalıyordu, belki işte Booker temas üretiyordu falan. O kenara gelince işte Nazri, Nikhil, Alexander, Walker gibi oyuncular daha fazla süre alınca bu sefer onu da bulamadı Phoenix. Yani kime saldıracaksın?
Yani. Neyse devam edelim. 4-5
geçiyorum. 4-5 en merak edilen seriydi seri başında. Evet. Sana çok kısa şunu soracağım. Trenlus'un ilk maç Kawhi yok. Çok net bir oyun üstünlüğüne kazanıyorsun. İkinci maç Kawhi dönüyor. Doncic bütün maçın temposunu kontrol ediyor ve rakibini iki maçta 100'ün altı atıyorsun. Ama ikinci geçen maç sonunda da kaybediyorsun. Nasıl hissedersin Dallas'a girerken?
Ya bu serinin böyle olacağı belliydi ya. Bu seri öyle 2-0 2-2'den ziyade daha kısa seriler şeklinde. Hatta maç içi serilerin maçı olacağı belliydi. O yüzden hani kötü hissetmem kendimi, ancak Kawhi Leonard konusunda şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Kawhi %100'ünde değilse, ki %100'ünde olmadığı çok açık. Çok ağır hareket ediyor bu arada. sana yaramıyor.
Şutları kısa kaldı bu arada.
Abi bir de sana yaramıyor adam. Hani tempoyu yavaşlattığı için bu tamamen yani iki taraf da yarı saha oynadığı için keskinlik eşleşmesi. Sen
evet.
Keskin bir yani keskin olmayan bir Cavaliere'la işini yapmaya çalışıyorsun. Öte yanda şey var. Yani Doncic, Kyrie var. Orada hani belki de şunu yapabilmesi lazım. Bu kimsenin alabileceği karar değil ama mesela 3. maç Kava yani sen 4. maçı hazırla kendini hani biz bir bakalım. Hı-hı. Hani biz bakalım oynayabiliyor muyuz hani ilk maç oynadığımız topu. Çünkü Kava'yın geride tutan bir unsur olduğu da çok açıktı varlığıyla. Çünkü mesela o işte çok paylaşılan Doncic'e karşı oynayamadığı şey. İlk maç öyle pozisyon gördün mü? Harden alıyor
Doncic'i.
Kavay hani 10 saniye Doncic'e karşı topu sektiriyor sonra şuta gidemiyor. Videosu var ya Doncic'in çok iyi savunduğu Kavay'ı. Hani mesela ilk maç öyle bir pozisyon gördün mü oynamadı çünkü onu. Clippers hiç pozisyonda. İlla böyle bir kısa kat bir pick and roll hemen bir iki top tık tık tık dolaştıralım. Harden elinde kaldı. Harden George'a veriyor. O ona veriyor. Hani bir top dolaşımı vardı. Öte yandan özellikle Zubac olmak üzere.
Aynen.
Oyun sağ iç temposuyla şeyleri de işin içine sokabilmişlerdi. Rol oyuncularını da işin içine sokabilmişlerdi. Hani durarak oynadığın zaman bir durarak oynama işinde Doncic tarihin en iyisi olur belki de. Tüm durarak oynayan oyuncular arasında. İki, öte yandan senin durarak oynamasını beklediğin oyuncuların kötü haldeler. Sağlık olarak. Yani o yüzden hani burada öyle bir sıkıntısı var maalesef. Clippers'ın hani Tyronn Lue olsam ya abi dizler ne halde senin falan diye Kavay'la konuşurum yani ve olabildiğince onu fiziksel olarak en üst noktada kullanabilirsin. Yani belki sürelerini kısarsın, belki anları oynatmaya çalışırsın. Ama hani Kavay'ın ikinci maça getirdiği şey yarardan çok zarar oldu. Ancak kendimi de iyi hissederim çünkü ilk maç çok iyi performans koydu ortaya. Çok ciddi performans. Ve ikinci maçı da hani Maxi Kleber'in çok kritik bir üçlüğü var. Ve o üçlüğü atmasını istiyor Clippers. Hani atılmasını istediğim bir şutla kaybediyorsun maçı. Bu da hani bir koç olarak beni çok böyle kahretmez yani. O yüzden ben deplasmandaki iki maçtan birini çalabileceğini düşünüyorum. Yani ben 3-1 döneceğimizi düşünmüyorum şeye. Serinin Los Angeles ayağına.
Yani katılıyorum. Peki yani yıldız oyuncuların şeyi nasıl buluyorsun abi? Yani Harden ilk maç çok iyiydi. İkinci maç yoktu ortalıkta. Kyrie ikinci maç çok iyi savundu bence. Diğer taraftan Paul George ilk maç küçüğüydü ama maç sonunda kritik noktada sahne aldı. Bu maç yine çok verimsizdi. Kavay'ın durumu ortada. Yani bir kararsızlıkla serinin sonunu getirebilir mi?
Abi yani bu hani takımlar birbiriyle çok oynuyorlar ve bu hani iki şeyin nüvenin de oynadığı birbiriyle üçüncü seri olduğu için artık herkes birbirinin ilk yumruğuna çok hazırlıklı. Hani o yüzden işte geçen maçın sonunda Kleber an yakaladı. İlk maçta Zubac çok büyük oynadı. PJ Washington seride bayağı bir faktör. Öte yandan ilk maçta Mankoff'u ikilisinin yaptıkları da bir faktör olmuştu. O yüzden ben şeye şaşırmıyorum açıkçası. Rol oyuncularının getirdiği marjinal faydanın maçın nereye doğru seyredeceğine karar veriyor olması şaşırmıyorum. Çünkü birbirleriyle çok oynuyorlar ve yarı saha oynuyorlar. Yani bu oyuncular hem yarı sahada birbirini savunabilen oyuncular hem Kyrie hariç. Kyrie gerçekten ilk maç birkaç kere denedi ama çok kendini buna şey diyorlar. Hani deyimi doğrudan çevirmek gerekirse hani kendi sayısını söylemek. Kyrie ilk maça çok şık. Hani ben oynayacağım seti diye başladı. Şey değildi. Sustainable değildi maç boyunca. Ben o yüzden hani şaşkın değilim ve gerçekten mesela bir sonraki maç PJ Washington 5-3'lük atarak maçı kazandırıyor. Öte yandan Norman Powell'ın marjini böyle 20 sayıya çıktığı bir maç Clippers'a yaklaşabilir. Ben o yüzden her maç rol oyuncularından hikaye yazabileceğimiz senaryolar bekliyorum. O hani yıldızların performansı buna yakın olacaktır. Ben şu maçta da hani Doncic hariç, Doncic'in öyle bir şey yapması hariç şu maçta da bu adam çıktı ve hani 45 attı, 40 attı. Hani maçı domine etti gibi bir şey. Doncic'in çok böyle 5. maç, 6. maç gibi bir performansı hariç öyle bir yıldız dominasyonu beklemiyorum.
Valla bence mesela ilk maçla ikinci maç arasında şöyle bir fark vardı. Evet, sonuçta iki maçta da 100 sayı bulamadı Dallas ama ikinci maça çok daha iyi başlamanın temel sebebi ya yani Doncic ilk maç hiç yoktu abi. Yani çok yani baba takılıyoruz ya kafasına. Ama ikinci...
Ya Kyrie orada çok şeydi yani. Kyrie o kadar kastı ki oyunu kendine. Ne kendi girebildi oyuna, ne Doncic girebildi. Yani maç bitene kadar oyuna giremediler. Maç onu bakıyorsun 30 atmış. Hı. Ama hani en şey içi boş 30'lardan biriydi o ikisinin performansı ilk maçtaki. Ve esas sorumlusu da maçı kendi başına almaya çıkarak başlayan Kyrie'di. Yani hı-hı, bir an şey ne yapıyor diyorsun ya? Ne yapıyorsun yani?
Ama işte ikinci maçta daha doğrusu şeyin çok net bir şekilde ortaya çıktığını gördük. Yani oyunun temposunu tamamen onu dikte etti.
Aynen.
Ve dedi ki evet, James Harden gel bakalım. İkili oyunu savunabiliyor musun? Birebir savunabiliyor musun? Maçın çok önemli bir kısmında Harden üzerine gittiler ki hani şeyi biliyorlar ya, bu takımın en önemli oyuncusu Kawhi, en önemli ikinci skorer Paul George ama oyunu başlatan, o şeyi çalıştıran, makineyi çalıştıran James Harden. Onun da zayıf savunmacı olduğunu yine farkındalar. Sürekli üzerine giderek maçı iyi başladı ve bu sayede şu oldu. Rol oyuncularının şut buluşuna daha kaliteli şutlar haline geldi. Ve bomboş evet, şutları buldu ve işte PJ Washington özellikle çok katkı sağladı. Max Kleber'le birlikte. Bakacağız yani daha Dallas'ta da bu seri diye düşünüyorum ben. İstersen doğu tarafına geçelim seri playoff'ların.
Geçelim abi. Geçelim.
Abi çok kısa bir şey soracağım sana. Çok kalp kırıcı bir mağlubiyet oldu ama endişeli misin seri devam için?
Elenme konusunda mı?
Evet.
Yok hayır. Yani o dürüst olalım. Yani yok öyle bir şey görmüyorum açıkçası. Yani 4-3 kazanabileceği Miami'nin bir durum görmüyorum. Hı-hı. Hani biliyorsun benim seri öncesi çılgın tahminim şeydi. Seri 7'ye giderdi. Direkt hani direkt podcast'te de şey diye anladım. Hani muhtemelen ilk iki maçtan birini çalacak Miami dedim. Hı-hı. Hani onu da söyledim. Ama abi yani şimdi asıl can sıkıcı olan şu. Yani dün oynanan maçın bir daha tekrarlanması mümkün değil gibi geliyor, tamam mı? Çünkü değil abi, %53'le üçlük attı adamlar. Yani %53'le. Böyle bir dünya yok yani. 53'le üçlük atmak diye bir dünya olsa üçlük yarışmasına döner tümlük. Yani niye potaya gidiyoruz abi %53'le üçlük atıyorsa? Hı hı. Niye yoruyorum kendimi yani? Ama abi dün geçen sene 4-3 kere oldu bu.
Peki sana bir şey soracağım abi.
Sor abi.
İkinci yarıdaki 40 sayılık total performans seni indiriyor.
O asıl şey yani orada ya, o da tabii ki şeyden besleniyor. Miami'nin inanılmaz hücum performansından besleniyor. Çünkü savunma yapıyorsun. Ya çok iyi bir savunma performansı değildi bu arada. Yani bir kere her şeyden önce birçok pozisyon şey diye izledim maçı. Ulan topu Caleb Martin getiriyor. Niye baskı yapmıyoruz buna? İşte topu Jaime Hakez getiriyor. Hı-hı. Ve bastığın elinde belki de NBA'nin en önemli topa baskıcıları var. Derrick White'la Jrue Holiday. Hı-hı. Yani öncelikle topu hani oyunu yarı sahaya düşürmesine izin verdi Miami'nin. Hani kesinlikle yani Miami yarı sahaya düşüremesin oyunu ya, gerekirse turnike atsınlar. Ama biz de çıkalım yani. Hani biz de çıkalım geçişe. Çünkü çok belli ki yarı sahada, hani neyse toplayarak anlatayım. Miami'nin ilk maçta ikinci maça verdiği karar şuymuş çok net bir şekilde. İlk maçta maçı şeyde kaybettiler. Alan savunması denedikleri sekansta kaybettiler. İkinci maçında böyle ilk çeyreğin sonuna, ikinci çeyreğin başına böyle 5 dakika denediler. Bastın yine paramparça etti alan savunmasını. Hı-hı. Yine böyle halter 2 şut falan attı. Orada tamamen vazgeçtiler alan savunmasından ve şeyden de vazgeçtiler. Yardım getirme bir konsept olarak yardım getirmekten vazgeçtiler. Hepimiz birebir oynuyoruz. Yarı sahada oynarsak da elimizde bizim yeterince oyuncu var insanların karşısına atabileceğimiz. Bu konuda haklılar. Ancak bunun şöyle bir ön şeyi var. Savunmaya dönebilmen lazım. Böyle bir savunma stratejide çıkıyorsan savunmaya geri dönebiliyor olman lazım. Hı-hı. Abi savunmaya geri dönebilmenin tek yolu da istikrarlı şekilde sayı bulmak. Normalde bu takım istikrarlı bir şekilde sayı bulamaması lazım. Çünkü yok öyle bir malzeme elinde. Ama hani 40'da 23'lük şey yaptın. Hani normal şartlar altında çok iyi atar. Miami 17 tane atar. 40'da 17 çok iyidir yani.
Evet.
O da %46 mı 47 mi 45 mi öyle bir şey yapar, 40'ın üstünde yapar. Ama 23 tane de geçiş verir bu şeyi yüzünden, kararı yüzünden. Ve basın o 23 geçişten bir hücum yaratır. Hı hı. Ama 23 olunca o aradaki 6 fark, ki hani kaçan üçlüklerde şeye dönüşmedi, temiz geçişe dönüşmedi. Bu şeyi yarattı, sıkıntı yarattı. Endişe edilmek konusunda şundan endişe ediyorum. Ya Derrick White'a çok az topu veriyoruz. Çok az veriyoruz topu Derrick White'a. Derrick White bu takımın en iyi karar vericisi belki de ve üçlü tehdidi de en temiz yöneten oyuncusu. Evet maça çok iyi giremiyor ama mesela iki maçında maç ikinci şeyinde çağırdığı isim Derrick White oluyor. hani Derek White'la başlamak lazım. Derek White'ın kararlarıyla başlamak lazım. Çünkü Derek White hem top elinin olduğunda yarı sahayı çabuk geçen bir isim, hem potaya gidebilen bir isim, hem potaya ısrarla gidebilen bir isim. Potaya gidemese de floater oyunu olan bir isim. Zaten iyi bir spot upçı. Hı hı. Hani o yüzden Derek White'ı bu kadar şey yapmıyor olmak, kullanmıyor olmak çok şey, anlamıyorum yani. Öte yandan tempo, yani yarı sahayı geçmenle üçlük gibi gol yemiş gibi bakıyorlar birbirlerine üçlük deyince. Ya oğlum topu sok oyna işte, geç karşıya. Çok belli çünkü karşı tarafta yine aynı şeyi oynayacağız.
Hı hı. Hı hı.
O çok yanlış sıktı. Porzingis çok kötü oynadı.
Evet,
tamam, 9'da bir hatta Porzingis ne zaman geri gelse aslında oyuna döndü. Ama abi Porzingis bir maç daha Tyler Herro'nu savunuyorken Tyler Herro'nun ağzına sıçmamazlık yapmaz. Hani ben orada şeye güveniyorum. Ama abi savunmada hani Porzingis var diye drop yapacaksak, hani olay buysa, abi elimizde Porzingis var bizim ve o yüzden drop yapmak zorundaysa Porzingis sakatmış gibi davranalım. Porzingis sakatmış gibi davranalım. Yani yani Porzingis'i çıkar, Tillman'ı koy rotasyona, bassın yine daha iyi takım. Yine hatta 4-0'lık fark kadar iyi takım. Hani takılma yani, elindeki ezbere takılma yani. Olacak şey değil. Ama öte yandan yine ben her şeyi konuşayım edeyim. Her şeyi konuşayım. Yine bu tüm konuşmaları sağlayan şey Miami'nin %50 üçlük atması. Miami %50 değil, %40 üçlük atsa bu maçı Boston kazanıyordu. Ve öyle şeyden değil, hani arada 4 üçlük fark var, 12 sayı yapar, 10 sayıyla bitti maç, 2 sayıyla Boston kazanır falan demiyorum. Hani oyun farklı bir oyun olacaktı. Çünkü yaşayabilecektin o üçlüklerle.
Hı hı.
Ama hiç yaşayamadın çünkü hepsi girdi. Hani basketbolda rakip topu potaya fırlatamasın diye bir şey yok. Savunma biçimi yok. Ve fırlattığı da giriyorsa bakıyorsun yani. Hani o yüzden hani bunun insan seviyesine döndüğünde ben bir sorun görmüyorum senin gidişine dair. Ama geçen sene de aynısı yaşandı.
Hı hı.
Geçen sene gerçekten hani son maçı çıkar, son maç Tatum sakattı ve tüm takım Tatum sakat olduğunu biliyordu. Adrenalin 4. çeyreğe kadar götürdü. 4. çeyrek koptu maç.
Hı hı.
Ama geçen seneki ilk 3 maçın da olayı saçma sapan üçlük atarak maçın içinde kalan Miami'ydi ve özellikle ilk maçın ilk yarısı Boston çok kalite, çok daha fark olduğunu şey yapıyor ve geçen sene Boston daha iyi takımdı Miami'den. Bu sene daha iyi takım. Muhtemelen nefesleri yetmeyecek çünkü hiç kritik anı bitiremeyecekler. Geçen maç kritik ana düşmedi yetenek eksikliğinden ötürü, ama hani izlerken hakikaten şeydi mesela, ya şunu da demeden geçemeyeceğim, hani biraz corny gözükecek ama mesela Spoelstra övüyoruz, tamam mı? Herkes Spoelstra övüyor. Evet, ligin en iyi koçu. Ama abi Spoelstra %50 üçlük atalım bu maç tuşu icat etmediyse neyini övüyoruz? Evet, takımına bir kazanma fırsatı yarattı. Ama kazandıran şey yine Spoelstra şey değildi ki. Hani ligin ortalamanın altında 19.'ymuş galiba şut yüzdesinde Miami. Ki şey konusunda, rate konusunda, üçlük atma rate konusunda da çok kötü bir, aşağıda bir takım. Çok az volümlü atıyorlar. Çıkıyor sana 40 tane üçlük denere 23 tane atıyor abi. Yani bunun konuşalım, hakikaten konuşalım, ama olay şeye geliyor. İşte Hacı 40 metreden öyle bir koyarsan o aldığın tüm notları yutturura geliyor yani. Hani Caleb Martin 2 kere daha 6'da 5 üçlük atacaksa bu adam 40 dakika oynuyor.
Evet.
Hani Caleb Martin'de 2 tane daha varsa bundan o maçlar da krizde geçecek, şeyde geçmeyecek ki, rahat geçmeyecek ki. Bu öyle bir şey çünkü ya. Bende de Jolly de çıkıp yarın 6-3'lük atsa ben de o maçı 35'le kazanırım. Evet. Ki bunu her şey için söyleyebilirim abi. Yani birazdan Kevin Magic serisini konuşacağız. Geri erisi de 6-3'lük atarsa o maçı da Magic kazanır yani. Cleveland'ın ne yaptığının önemi yok ki geri erisi 6-3'lük attıktan sonra. Çünkü senin savunman zaten geri erisi de böyle gitmemek üzerine kurulu. Çünkü basketbolda herkese böyle gidemiyorsun. Böyle gidemediğin adam 6 tane atıyor, öyle gitmeye başlıyorsun. O öbür tarafta Banker'a şey vereceksin. Hani, bu şey de değil ki. Hani oyuncularla da alakalı bir şey değil ki. Bam Adebayo şöyle orta mesafe atmıyor abi. Hani Duncan mı oldu bir günde adam? Hani Spoelstra Duncan yapmayı mı öğrendi bu adamı? Hani neyini övüyoruz yani? Hani Spoelstra'ya öveceğimiz şey bu. Evet, gerçekten takımına bu maçı sadece böyle ortak olabiliriz diye çok iyi bir plan çıkarmış. O planda beyler herkes adamında kalıyor. Asla şey yapmıyoruz.
Rotasyon. Hani,
geçen sene yaptığının tam tersi. Asla rotasyon yapmıyoruz. Hani turnike yiyeceksek de turnike yiyelim. Butler yok çünkü şey yapamıyorsun. Yardım savunmasına birini getiremiyorsun. Yardım savunmasında kimse. Butler çok iyi yardım savunmacısı. Ki Kyle Lowry de çok iyi yardım savunmacısı. Onu da seneyi hiç kaybettiler. Hatta belki Terry Rozier'da iyi bir şeye saldırıcıdır. Pas kanallarına saldırıcı bir adamdır. onların hepsini kaybettiğin için beyler kimse yardıma gelmiyor. Herkes adamın üstünde. Birebir de kaybederseniz kaybedin. Yarı sahayı savunacağız. Yarı sahayı nasıl savunacağız? Yarı sahaya dönmemiz lazım. Ne yapacağız? Üçlüklerimizi sokacağız. Maç planı bu.
Hı hı.
Yani ben o yüzden hani Mazula'yı da eleştiresim var. Olacak şey değil çünkü Boston Mazula yönetiminde 11 tane playoff'ta iyi sağ maçı oynamış. 4'ünü kazanmış.
Korkunç
bir şey bu. Korkunç bir şey bu. Yani olacak şey değil. Ama abi içimden de yani Mazula'da Highsmith'i bloklayacak değil ki abi gidip adam. Yani gerçekten şey gelmiyor içimden. Ha, soruyorsan endişeli miyim? Değilim ama gerçekten çok gerginim. Gerçekten çok gergin ve bir daha maçı izlemeyeceğim bu seride hakikaten. Çünkü abi şey oldu, tweet de attım ya, ilk 24 sayısının 21'ini üçlükle bulmuştu Miami. Yani ilk 24 sayısının 21'ini üçlükle bulmuştu Miami. Yani şey ya, ortalama üçlük atsa var, maç ilk çeyrek bitmişti yani. Ve ben son 3 çeyreği şey diye izledim. Ve maçı kazanıyor bunlar, kazanacaklar diye izledim. Hani hiç şeyim yoktu. Boston maçı kazanabileceğine dair hiç içimde bir heyecan yoktu yani. Ben gerçekten yani şahsen hani fiziksel acı çekiyorum yani bu şeyi izlerken. Hey bu teslim bu atıyordu. Zaten şeye girmiyorum. Bu Tyler Hero ile Duncan Robinson'ın perde arkasında top taşıma özgürlüğüne girmiyorum. O nasıl handoff? İki adım atıyor ikisi de handoff'ta topu alınca. Onun savunmanın anlamı yok ki zaten. Hani o öyle gidiyor, bir bakıyorsun bomboş şutluk atıyor Duncan Robinson. Atsın yani. Ama gerçekten uyuyacağım yani. İlaç falan alıp uyuyacağım. O kadar şeyim yani. O kadar tadım kaçtı yani dün gece. O kadar çünkü basketbola dair açıklanacak bir şey yok. Açıklayalım, anlatalım. Spoelstra yapabileceği planı yapmış. Mazula takımı koşmaya ikna edemedi. Elindeki ezberlere bağlı kaldı. İşte Jason Tatum son çeyrek başladığında fark 6 sayıyken oyunu domine etmesi beklendi ondan. Basit sayılar, soktuğu sayıları kaçırdı. İşte bir servis dışından 2'de 0 attı. 2 tane FDV kaçırdı falan. Onları alsa Boston hiç 10 sayı geriye düşmemiş olurdu son çeyrekte. Maç sonunu oynayabilirdin.
Hı hı.
Ama ulan yani bazen şunu diyorum hakikaten yani. Dün gece hani şey olsun. NBA 2K'de öyle bir özellik vardı bir aralar. NBA'lilerde de belki. Bir maçı istediğin skorda istediğin dakikada başlatabiliyordun. Hani işte 96-93 olsun maç bitime 55 saniyeye kalır.
İki kadar var bu.
Aynen. O senaryo modunu yaratayım tamam mı? Ve şöyle bir şey yapmıştı. Yani maç 98-93 55 saniye top bastığında başlatalım. Ben yine huzurlu izlemem ki o maçı çünkü %53'lük abi. %53'lük. Bu ne sustainable bir şey, ne anlatılabilir bir şey, ne yorumlanabilir bir şey. Hani basketbolda böyle bir gerçeklik yok yani. Gerçekten hani basılabilen bir tuş olsa herkes üçlük atmaya başlar. Ve abi bunu Miami şeyde yapmadı. Böyle iç dış oynayarak falan da yapmadılar. Tepede perde hani Tyler Hero kovalıyor şeyi perdeyi. Tepede perde yolda biri Hero'ya perde yapıyor. Şey yani paint touch falan bahsediyoruz ya o da yok yani. O da yok. Paint touch falan da yapılmıyor. Böyle birbirlerine enlemesine perdeler. O enlemesine perdede 3 kişi birbirine perde yaparken bir de Miami her perde hareketli yapıyor. Bir saniye şey kazanıyor. Bir adım üstünlük kazanıyor. Orada atıyor üçlü. Öte yandan işte ikinci üçlüğüne overreact oluyorsun Duncan Robinson'ın. Jovic'den gelmişsin. Sanki şeyde Klay Thompson'dan gelmişsin. Jovic'den gelmişsin. Jovic üçlük atıyor. Bir sonra şey yapıyorsun ya baskı yapalım. Hani son çeyrek onu denedim aslında. Ya baskı yapalım diyorsun. Kimden baskı yapalım? İşte Caleb Martin'den baskı yapalım diyorsun. Haywood A. Smith'den baskı yapalım diyorsun. Boşluk veriyorsun. Onu da sokuyor. Yani boşluk dediğimiz olay da abi NBA'de %40 ile atılan bir şey boşluk. NBA'de %65 ile boşluk atmak diye bir şey de yok yani. Hani çünkü üçlük bu. Üçlük turnike değil. Turnikeler %60 ile atılıyor ki. Hani bugün çok okudum. Yani Amerika'da da basketbol bilme seviyesinin bu kadar azalması çok canımı sıkıyor. Kevin O'Connor, yani Gilsimus sağ olsun sıçtı içine tüm olayı. Ya 23 tane boşluk atmış diyor tamam mı adam? Ulan 23'te 17 sokmuş. 23'te 17 sokulan bir şey savunulabiliyor olsa savunursun zaten. Turnike istatistiği bu. Yani bir önceki maça bakıyorsun. Ulan bir önceki maçta 23 tane boşluk atmış Miami. 23 tane boşluk atamamak diye bir şey yok ki. Hani ben yani evet Spoelstra'yı çok kutlamak lazım. Yani tek kazanabileceği maç planı buydu. Asla şutluk vermiyoruz. Hiç kimseye yardım, yani asla şutluk vermemek için de kimseye yardım getirmiyoruz. Bunu da ancak savunmada yarı saha oynayarak becerebiliriz. Savunmada yarı saha oynamayı becermek için de geriye doğru dönmemiz lazım. Bunun için de bulduğumuz şutları sokacağız ve hani matematik oyununda kazanmamız için yüksek volümlü üçlük atmamız lazım. Ancak normal şartlar altında yüksek volümlü üçlük attığın maç planıyla yarı saha savunması oynayacağın maç planı aynı şeye denk gelmez. Öyle takımlar yok çünkü NBA'de. Hani yarı saha oynayan takımlar o kadar volümlü üçlük şey yapmıyorlar. Kullanmıyorlar. Özellikle hızlıca.
Peki.
Boston'ın da geçiş oynaması lazımdı. Daha çok topa baskı yapması lazımdı. Onu başaramadı. Umarım 3. maçta böyle bir şey görürüm. Ama şunu soracak olursam ben mesela şeyi hiç inanmıyorum. Boston seriye kaybedeceğine dair en ufak bir endişem yok da. Mesela Boston'ın seriye Boston'a 3-1 ile döneceğine de inanmıyorum yani. Yine bir şey olacak bir maç çünkü.
Yani evet muhtemelen Heat'in böyle bir saçma sapan yeni şut performansını içerideki maçlarda birbirine görebiliriz. Vallahi abi uzun uzadıya anlattın. Pek de bir şeyim yok seriye dair. İstersen daha böyle konuşmasını seveceğin bir eşleşme olduğunu düşündüğüm New York Knicks, Philadelphia 76ers serisine geçelim. Acayip bir başlangıç oldu. Knicks'in hatırlarsan bu 2 sene önce, 3 sene önce Julius Randle'ın ilk All-Star olduğu sene bir şey vardı abi. Hani Big 15, her oyuncudan katkı alan işte sadece bir yıldız üzerinden değil de bütün takım üzerinden oynayan bir kadro vardı aslında. Öyle bir hava vardı. Herhalde bu seri başlangıcı itibariyle de bir Big 8'ten bahsedebiliriz. Özellikle rol oyuncularının verdiği katkıyı gördükten sonra New York'la alakalı.
Yani Jalen Brunson açamayınca o kapıyı iş biraz hakikaten rol oyuncuların üstüne kaldı. Özellikle ilk maç Deuce McBride'la Josh Hart çok büyük oynadılar. Josh Hart maç sonu. Josh Hart aldı zaten ama maçı ortada tutan da belli ölçüde Deuce McBride'dı. Onun ekstra katkısıydı. Bu hani Big 8, Big 16 olaylarının şeyi maçın içinde her oyuncunun kalabiliyor olması şey olarak. Hani mücadelede eşit rolünün olması. Ancak bu çok kazanma yoluna emin değilim. Çünkü Jalen Brunson'ın belli başlı liderliğine ihtiyaç duyuyor bu takım ve Jalen Brunson'u gösteremiyor henüz. Ve bunu yapısal olarak gösteremiyor. Böyle keyfinden ötürü değil. Şey olduğu için değil, iyi kapatıyor onu Philadelphia. Ve mesela Brunson'ın kapattığı kadar Maxey kapatamıyor New York.
Katılıyorum.
Bu bence şey hani seri başında beklemediğimiz bir şeydi. Yani Maxey sorunu çözebildi Nurse ama Brunson sorunu çözemedi Tibo'da. Tabii 3. maçta her şey değişebilir. Sonuçta yeni bir maç yani. Oradan tabii 2-0'la dönüyorsun. 3. maç öyle böyle bir sayı farklı kazansan süpürgeye gideceksin. Çok endişeli olduğum bir seri hakkında. Öte yandan bence seriye dair şunun kesinlikle konuşulması lazım. İlk önce 2. maçın sonundaki hakem hatasının konuşulması lazım. Olacak şey değil. Yani bu mola işine bir çözüm bulunması lazım ve yani NBA'de maçı durdurup maç pozisyonunu tekrar izletebildiğin noktada neden koç tuşa basarak mola isteyemiyor? Hani tuşa basıyor, ne? Tuşa basıyorsun. Bir ses çıkarıyor. Düt diye bir ses. Ve bu o koç mola istiyor olsun yani. Neden bunu yapamıyor NBA? Ben onu neden yapılmıyor bu yani? Çünkü her sene bir tane böyle sıkıntı oluyor. Ya basayım ben o tuşa o an dursun oyun işte. Yani koçum çünkü ben. İstediğim zaman mola alabiliyorum. Hani o şey çok sıkıntılı. Molanın verilmemiş olması bir de son pozisyon 3 kere falan faul var yani. Zaten New York elindeki oyuncular sebebiyle, elindeki oyuncuların savunma reputasyonu sebebiyle daha sert savunma yapmasına hakemler tarafından izin verilen bir takım. İşte Ojanib özellikle ligde en temaslı oynayabilen savunmacılardan biri. Ha, temaslı oynamasını da biliyor ama hakemler de bu iyi savunmacı zaten diye de çok şey yapıyorlar. Temaslı oynamasına müsamaha da gösteriyor ama son pozisyon hani serinin kaderini değiştirdi. Özellikle Embiid bu kadar koşamıyorken 1-1 dönmekle 2-0 dönmek arası çok büyük fark vardı Philadelphia adına. Hani onun da altını çizilmesi lazım ve iki maçta da Philadelphia'nın bu kadar galibiyete yakın olması benim beklemediğim bir şeydi açıkçası.
Burada da herhalde oyuna tutan şey ilk maç Kyle Lowry ile konuşmak lazım elbette ama yani genel anlamda seride şu anda Sixers'ı tutunacağı dal herhalde Tyrese Maxey oldu şu ana kadar.
Aynen Tyrese Maxey şeyden endişe ettiğimizi söylemiştik yani top paylaşımından Maxey'in ancak öyle bir seri olmuyor. Özellikle bu seri daha hani duvara yumruk atarak oynandığı için iki takım tarafından da orada ulan benim bu duvara yumruk atıyoruz da elim acır mı diye düşünemeyen adam Maxey. Hani Maxey'in karar vericilik o seviyede olduğu için Güneş Güloğlu girdi
arkamdan konuştuklarını abim bana yetiştiriyor, Güneş, haberin olsun. Böyle de hemen şafa atayım otobüs altına.
Aman
çok keyif aldım
bunu yapmakta.
Yani Maxi'nin o bizim dezavantaj olarak gördüğümüz oyunu paylaşmak ve işte oyunun nereye gittiğini hissedememe sıkıntısı aslında Maxi'nin en büyük avantajı oldu bu maç, bu seri özelinde. Çünkü adam gideyim ben potaya. Burada kriz varsa ben potaya gideyim ya, sıkıntı yok. Şurada bir tane de el üzeri atayım. Mesela Brunson onu yapamıyor şu an. Brunson onu da oyunun içine sokayım. Şurada bir adama pick and pop mu oynasak falan derken maça giremiyor. Ama Maxi'nin zaten hep maçın içinde. Hani o yüzden gerçekten güzel horoz dövüşü. Gerçekten horoz dövüşü ve en fazla canının yanmayacağına inananın fark yarattığı bir seri oluyor. O seri mesela, yani Deuce McBride'ın fırlaması da bu kadar şeydi mesela. Deuce McBride ilk defa rol oyuncusu olan ve 21 yaşında olması lazım Deuce McBride, çünkü şeyken girdi, freshmanken girdi drafta. Hı hı. Hani ya 21 ya 22 yaşında ilk defa rol oyuncusu olan bir oyuncunun mesela ilk maç böyle kopmak üzereyken 10'a 10 falan gidecekken fark bu kadar cesur şutlar kaldırması da beklemeyeceğim bir noktaydı. Josh Hart mesela, ulan ilk maçın sonunda 3-4 üçlük attı bu adam. Normalde Josh Hart gibi bir oyuncu, Josh Hart kadar bir oyuncu birinde kafa fake'i gösterip potaya gitmeyi düşünürdü. Ulan bu üçlüyü sokamazsak maçı kaybedeceğiz diye.
Zaten birinde hani o yüzden, hiç yapmadı, toptan vazgeçer.
Tabii. Hani böyle olunca gerçekten o hani oyun gerçekten kan gölüne dönünce, çünkü iki takımın da pota altında büyük kütleler var. İki takımın da kanat oyuncuları çok kalıplı abi. Ubre 2 numara oynuyor seride. Kyle Lowry savunuyor birini. İşte yani gerçekten ortalık kan gölüne dönerken bu dişini budaktan sakınmayan oyuncular iki takım adına da fark yaratıyor ve gözünü budaktan sakınmayan oyuncular arasında en yeteneklisinin Maxi olması Philadelphia bu iki maç 50 kere daha, 50'şer kere daha oynansa birçoğundan bir dönerdi. Hani en az yarısından bir dönerdi. Birbire bu kadar yakın bir 2-0'la dönmesinin en büyük şeyi sebebi ancak çok büyük şanssızlık Philadelphia adına iki maçı da kaybetmiş olmaları. Hani ben burada hayal kırıklığıyla oturuyorum. Çağan ne yapsın yani? Hani adam iki tane çok yakın maç oynadı. İkisini de kaybetti. Ben burada 1-0, 1-1 muhtemelen seri 4-2 bitecek. Ona dert yanıyorum. Vah vah diyorum. Adam Embiid'in gerçekten çapraz bağları iğne iplikle birbirine tutturulmuşken çok iyi oynadığı iki maçtan birini bile kazanamadı. Çok yakın oynadığı iki maçtan birini bile kazanamadı.
Diğer taraftan şunu söylemek lazım. Ben işin teknik taktik boyutunda da çok çok yani keyifli bir seri olduğunu düşünüyorum. Çok fazla şey atıyor koçlar sahaya. Yani ayrıca bu seriyi konuştuğumuz bir podcast bile konuşabiliriz. Yani en ince detayına kadar. Evet. Çok fazla not aldım ama hani onları da burada tek tek konuşup podcast'ı da Space Odası'nı 3 saate çevirmek istemiyorum. O yüzden onu bir hakkını vermek lazım iki koçun da. Diğer taraftan da sadece şunu söyleyeceğim Nick Nurse ile alakalı. Nurse'ün alan savunması özellikle ilk maçın ikinci yarısında çok bocalattı şeyin Nix'i. Yani oradaki alan savunmasına da şey detayını söylemek lazım. Hani 2-3 böyle eşleşmeli alan savunması gibi diziliyorlar ve bu alan savunması şöyle bir farklılık var. Embiid'i olabildiğince hareket ettirmeme üzerine bir alan savunması var aslında. Ve bunu özellikle ilk maç Kyle Lowry çok iyi organize etti. Onun o hani switchleri iyi okuması, o da aksiyonun nereden geleceğini iyi okuyup ona göre hani takım arkadaşlarını ben gidiyorum sen şurada kalacaksın diye yönlendirmesi. Hatta o yani Jaylen Brunson duvarından bahsediliyor. O Jaylen Brunson duvarında tabii ki yani Batum'un ve Kelly Oubre'nin şeyi çok önemli. Hani birebirdeki o uzunlukları ve fizikli olma halleri önemli tabii şutunu bozmak açısından, ama Kyle Lowry'nin de şeyini söylemek lazım. Senin tabirini de söylüyorum. Hani bir NFL'deki free safety gibi bir savunma rolünde. Evet. Ve o da çok rahatsız ediyor. Yani o konfor alanına sokmuyor Jaylen Brunson'u da. Bunu çok düşünerek oynamasını
yorulur. Kyle Lowry hani lazer tutuyor deniyor ya.
Aynen öyle.
Hani hakikaten lazer tutuyor yani. Hani abi şey maçında da böyleydi. Play-in maçında da böyleydi.
Evet.
Hani play-in maçını da kazanmasının en büyük faktörlerinden biriydi Batum'la beraber. Hani mesela Miami de bu kadar iyi savunma yapabiliyor. Yani Miami döneminde bu kadar iyi savunma yapabiliyor olsa bu rolle, Miami'de daha yardım tarafında yapıyordu. Ulan hani hoş bu adam Miami'de de iki tane final gördü ama bir tane galiba bir tane final gördü bir ama tane. Hani çok farklı yani, çok farklı ve
Ya bir maç olsun bari Celtics oyna be kardeşim. Bir maç yani. Kyle Lowry. Hani yıllardır. Abi en hani ligde belki de hani en şey olmayan Boston'da oynamayan en Boston karakter oyuncu olabilir Kyle Lowry. Yani müthiş müthiş bir basketbolcu. O çok büyük fark yaratıyor.
Aynen öyle.
Philadelphia'da ama gerçekten hani bu kadar hani Kyle Lowry'den bu katkı almışsın. Max'den bu katkı almışsın. Embiid sana da dakika vermiş. İşte Paul Reed dakikalarını fena oynamıyorsun beklenenin aksine. Ama 2-0 bu gerçekten şey mesela şimdi Philadelphia'da şey bir yer ya. Sıkıntılı bir yer. Özellikle çok toksik bir iç saha taraftarı var. Eğer mesela 10 sayı falan öne geçerse Knicks şey olur. Kalpler kırılır yani.
Evet.
Hani gerçekten bu kadar iyi seri erken bitebilir, o üzücü olur.
Ya şeyin kesinlikle maça çok iyi başlaması lazım. Yani hazır.
Philadelphia'nın aynı.
Aynen. Ve şöyle bir durum da var. Zaten hani mesela Josh Hart'ın dakikalarında da bu çok faktör oldu muhtemelen. İkinci ile üçüncü maç arasında iki gece boşluk var. Yani üç gün arayla o maçlar oynanıyor. Zaten bunu gören Tom Thibodeau hoca da zaten şey demiştir yani maçtan önce. Oğlum Josh Hart sen bugün 48 dakikada oynuyorsun. Tek saniye bile kenara almadı adam. Bütün maç oynadı Josh Hart. Bence bu mesela Embiid için de çok iyi olacaktır. Yani Joel Embiid bu üç günlük arada, iki günlük arada biraz daha hani %60 ile oynuyorsa %65-%70 noktasına gelirse yani Sixers'ın ben bu işte çok şansla kaybettiğini bahsettin sen de zaten ki maç çok doğru. O şansı işte kendi tarafına doğru çevirebilir. Çünkü abi Isaiah Hartenstein falan çok kolay savunabildi şu anda. Yani rahatsız olmuyor ki.
Aynen.
9 tane üçlük denedi Embiid son maç. Ya 9 tane üçlük denedi Embiid benim zaten en çok isteyeceğim şey. Bir rakip takım koçu olarak. Rakip takım uzun olarak ve hani Hartenstein sağda kalabildiği için de onun da farklı özelliklerinden faydalanıyorsun. Yani handoff oynayabilmesi, pasörlüğü. Mesela son maçta yine taktiksel bir dokunuştan bahsetmek lazım. Koç Tom Thibodeau şey yaptı. Yani ilk yarıda duvara karşı oynamaya başlayan Jaylen Brunson onu tepeden değil de daha çok bir tarafı boş bıraktıkları forvet ikili oyunlarına, handofflarına gitti. Ve bu da mesela Brunson aktif etmese de o kadar şeyi çok etkili hale getirdi. Isaiah Hartenstein. Isaiah Hartenstein 10 sayısı var ikinci yarıda. Hatta üçüncü çeyreğin spesifik olarak üçüncü çeyrekte. Yani yanlış hatırlamıyorsam bütün asistleri Brunson'a oynadıkları bu şey tarafından geldi. Sol forvetlik ikili oynadan işte handofflardan pick and roll'dan geldi yani ve hani bu sefer Hartenstein'e de katkı alabiliyorsun. İşte Hartenstein sağda kalıp maçın sonunda Maxi'ye o şut son topla blok yapabiliyor. Sağda kalabildiği. O yüzden hani Embiid'in biraz da patır patır bu uzunları sağ dışına atabilmesi lazım. Bunun için de daha
iyi olması lazım. Ama o şey yok abi. Yani. Abi yok abi adamın evet, yok, hani yok. Birkaç pozisyon var. Yani bir pozisyon abi geçişe dönerken adamın orası atıyor ve koşmayı abi bırakıyor.
Bu McBride'in hani kaçırdı turnike var ya.
Aynen. Abi bir pozisyon şey ya o gözlerimi inanamadım gördüm de adam gözünü kırpamıyor. Hani artık adama öyle ağrı kesici vermişler ki adamın bazı kaslar iptal olmuş yani.
Ve şey hani, abi mesela ikinci yarı yanlış hatırlamıyorsam Embiid ya bir tane rebound aldı ya hiç rebound almadı. Ah, hiç gir topla kadar yani.
Abi, yani dedik biz Philadelphia yani namusunuzu şerefinizi playoff dışı kalın abi. Yani Embiid'in yani döndürdün de o ve hani ya Embiid'i karakter olarak seversin sevmezsin de ben sevmem.
Onu eyvallah kardeşim.
ama bu adam yani ne zaman sakatlansa hiçbir sene ben sakatım diye sezonu da bırakmadı. Yani kariyerini ortaya koyup oynadığı seride mesela şeyi çok üzücüydü. Neredeyse ağlayacak gibiydi. Hani 2-0 biz önde olmalıydık. Kazanacağız bu seriyi. 2-0 biz önde. Yani adam hani şey inanamıyor başına gelene yani. Ben bazen öyle olur ya. Ulan hayatta bu kadar şeyi doğru yaptım. Nasıl başımıza geldi bu iş? Yani fedakarlıksa fedakarlık, iyilikse iyilik falan dersin. En bir dakika öyle bir an yaşıyordu yani. Ulan daha ne yapmam lazım? Hani daha ne kadar şeyden vazgeçmem lazım diye. O Embiid adına üzücüydü yani. Ben o an mesela Embiid'e ilk defa o zaman sempatik duydum. Tüm kariyeri boyunca. Adam hakikaten çok üzgündü ve çok samimi bir üzgünlüktü o. Çünkü adam hani korkunç bir tedaviden geçiyor sahaya çıkabilmek için. Ve hani korkunç tedavi gördüğü sahaya çıkma serisi de şey ilk tur Knicks, ikinci tur Bucks, üçüncü tur Celtics üzeri Denver falan gibi böyle imkansız bir şampiyonluk yolu.
Öyle.
Yani hani belki de gerçekten Embiid'in belki de kariyeri boyunca biraz daha kendini koruması lazımdı. Belki de kariyerinin sonuna geldiğimizde Embiid'in ki bence prime'ı geride kaldı. Hani en iyi Embiid'in bu sene sakatlanmadan önce gördüğümüz Embiid'di. En iyi Embiid. Hani belki kariyeri bittiğinde bundan 4-5 sene sonra şey dememiz gerekecek ya işte o işte 2019'da yüzü kırıkken bari oynamasaydı falan diyeceğiz.
Peki geçelim mi?
Grup arkamızdan sonra mı acaba?
Geçelim hocam.
Neyse. Geçelim hocam.
Yannis'in olmadığı Indiana Pacers Milwaukee Bucks ilk maç Lillard özellikle ilk yarıda çok etkin bir performans sergilemişti ve Pacers'ın da biraz hani ilk defa sanki denize girmiş bir takım.
Aynen ya. Üçlük tutulmuş tavşan gibi kaldılar yani. Far görmüş tavşan gibi kaldılar. Hani ne bekliyorlardı ilk maçta onu da anlamadım ben. Yani Lillard perde alıp üçlük atacak. Çok belli Lillard zaten bunu yapıyor. Hani hiç hazırlıklı değillerdi. Yani böyle saçma sapan switch gönderdiler falan. Niye kime switch gönderiyorsun? Artık Pat Connaughton var yani. Kime switch gönderiyorsun? Hani şeye git. İkinci adamı getir şeye. Hani böyle çok basit kararları falan alamadılar. İlk maç o yüzden çok şeydi. Hani seriden önce de konuşmuştuk. Hani bir önceki podcast'ı atıp yapacak olursak ben hani şeyden bahsetmiştim ya. Bu Indiana'nın rotasyon da çok ölü adam var yani. Isaiah Jackson, Andrew Nybhard, Ben Shepherd. Hani Aaron Nesmith bile bu sene iyi bir sezon geçirdi de hani fundamental olarak çok eksik bir oyuncu. İşte Miles Turner benim en beğenmediğim oyunculardan biri falan. Obi Toppin. Hani böyle kümülatif olarak topladığın zaman oyun zekası çok düşük bir takımdı. Ve hani tecrübesiz de bir takım. Hani bu takım sahada kalmak konusunda çok sıkıntı yaşar diye konuşmuştuk. Ve ilk maç o yaşandı. Yani ilk maç Pat Connaughton falan çok iyi oynadı. Hani karşısında çünkü adamın eşleşmesi o kadar avantajlı ki. 3 sene önceymiş gibi potaya falan gitti Pat Connaughton. İşte Bobby Portis çok iyi oynadı. Çünkü Isaiah Jackson falan denemek zorunda kaldı. Bir ölçüde daha hareketli olalım diye. Rick Carlisle ve maç hiç ortada olmadan yani maç ilk çeyrek bitmişti neredeyse. Hiç ortada Indiana'nın kazanabileceği bir ortam yoktu. Ancak ikinci maç Indiana'nın çaldığı maçta Indiana hep öndeydi ve maçın akışında hiç şey yoktu. Milwaukee kazanabilir gibi yoktu. Çünkü çok basit bir şey yaptılar. Çok basit bir şey yaptılar. Yani Demir'in çok iyi bir pick and roll kısası olduğu için ikili oyununu Brook Lopez'den ziyade Bobby Portis'le oynamayı tercih ediyor. Bu da mantıklı çünkü Brook Lopez devrilemiyor. Hani iyi perde yapıyor ama devrilemiyor. O da bir switch imkanı yaratıyor. İşte back switch. Orada Lillard'ın istemediği bir tempoya düşüyorsun. Ancak Bobby Portis iyi bir perdeci olduğu için, bununla beraber iyi bir ghost screenci olduğu için, orta mesafe atabildiği için yapabiliyorsun o opsiyonu. Burada şey dediler ya oynasın Portis, ikinci adamı getiriyoruz Lillard'a dediler. Çok basit. Ve hatta şey yani gruba da atmıştım. Ya Bobby Portis'in öyle bir şart çartı var ki hepsi şeyden bu şeyi boyalı alanından çizgileri uzatın şeye doğru, üçlük çizgisine doğru o alan içinde. Üç tane de şeyde sağ forvette şey bırakmışlar. Isolation bırakmışlar. Hani görebiliyorsun şurada post-up oynamış. Burada da pick and roll'dan sonra kısa devrilmede şut kullanmak zorunda kalmış diye. Hani bu arada kapatacağız en yüksek sayısına ulaştı o da. Hani bir dahakine eş dostu öyle haber verelim de öyle girsinler öyle yapalım yani. Bir daha yapalım. Şu an canım sıkıldı yani. 20 kişiyi oda yaptık. Kapatacağız 30 kişi oldu. Hani çok basit bir şeydi. Ayarlamaydı savunmada ve çok büyük katkı verdi. Çünkü bir Lillard hiç maçın içine giremedi. Hani Lillard bunu yine bir önceki podcast'te konuşmuştuk ve şeyden bahsetmiştik. Yani Lillard'ın belki de bu seneki sorunu Lillard lisede, kolejde yani kolejde de küçük bir şeyden geldiği için, küçük bir okuldan geldiği için ve 4 sene boyunca o takımın parçası olduğu için hep takımın bir numaralı adamıydı. Portland'da da öyleydi. Portland'da çaylak sezonundan beri tüm toplara karar veren oyuncuydu. İlk defa hayatında 33 yaşında, 34 yaşında ilk defa ikinci adam olduğu bir sisteme geldi ve o tempoyu bulamıyordu maç içinde, maça başlarken. Lillard ilk maçta tamamen hani gerçekten playoff deyim mi dersin, dame time mı dersin hani gerçekten vintage Damian Lillard performansı koydu ortaya. Hani sen Lillard'ın topu elinden çıkarmasına zorladığında asıl sıkıntısı bu takımın etrafındaki parçaların o kadar bunu idare edebilecek kalitede olmaması. Middleton yine gitti. Yani Middleton baba yine yok. Portis desen zaten ligin en kötü karar vericilerinden biri. Öte yandan bu takım işte Patrick Beverley'e mi güveneceksin? Malik Beasley'e mi güveneceksin? Pat Connaughton'a mı güveneceksin? AJ Green'e mi yani? Hani öyle ikinci bir CJ McCollum bu takımda işte topu alayım rahatlatayım Lillard'ı öyle bir ikinci yaratıcı olmadığı için çok çok hızlıca uydu Indiana'nın planı. Çok hızlıca çalıştı yani. Çok basit çalıştı. Hani ve buna şey de bulamadı. Bir antidoz da bulamadı. Doc Rivers. Çünkü bir kendisi Doc Rivers. İki az önce bahsettiğim gibi şey yok. İkincili yaratıcısı yok bu takımın. Yarı sahada o baskıyı kaldırabilecek Lillard'ın üzerinden. Indiana'da da şurada şey yapmak lazım. Övgüde bulmak lazım. Bu zaten çok potansiyelli bir geçiş takımı. Bunun üstüne kuruldu. Tüm sezon işte Haliburton'un geçiş oynaması, bunun üzerine işte kanat oyuncularıyla, özellikle şey sakatlanmadan evvel. Bunların oyuncunun adı neydi?
Haliburton.
Yılın 6. adamı. Diğeri.
Ha, pardon.
Maturin. İşte Buddy Hield takaslanmadan önce, Maturin sakatlanmadan önce Aaron Smith'le işte Miles Turner'la geçişi çok iyi koşan, özellikle Obi Toppin'le geçişi çok iyi koşan bir takımdı. Ancak işte sakatlıklar, Hield'ın gitmesi falan, yine bir önceki podcast'ta anlattığımız gibi o düştü. Bunu geçişi neden zorlarsın? Yani NBA'de her takım ilk silahını potaya yaklaşmak için yapar. Ve o kadar keskin bir geçiş takımı olmadığı için artık Indiana potaya yaklaşmanın bir yolunu bulması lazımdı. İlk maç onu da bulamadılar. İkinci maç tamamen yeşil ışık Siakam'a. Tamamen yeşil ışık yaptılar yani ve Siakam böyle kafa indirip Brook Lopez'in üstüne gitti. Hani ve iki maçta da galiba hani son maçlar Dallas maçı oynanmadan önce Doncic geçmiştir sanırım. Maç hani bir maçta en çok sayı atan iki performans da işte ikinci maçı Siakam'ın bir, birinci maçı Siakam'ın ikiydi. Hani o Siakam'a bizi potaya yaklaştır, hani bize bunu çöz şeyinin verilmiş olması, özellikle Yannis yokken talimatının verilmiş olması da biraz Indiana'nın şeylerini, işlerini rahatlattı. Öte yandan yani Indiana karakteri gereği geçiş takımı olduğu için ve topu Lillard'ın elinden çıkartıp kötü şutlara zorladıkları için Bucks'ı çok rahat geçiş imkanı buldular ve son çeyrek hep 10 sayı öndelerdi maç boyu. Sürekli 10 sayı öndelerdi. O maçın ilk yarısı başka bir maçla çakışıyordu. Yalan yok. Şeyi sonradan izledim. İlk yarısında ne yapıldığını sonradan izledim. Hangi maçla çakışıyordu hatırlamıyorum. Ancak Phoenix maçıyla, aynen Phoenix maçıyla çakışıyordu. Ama hani ikinci yarıda o imkanları da, buldukları geçişleri de doğru şutlarla, hani geçiş üçlüğüyle, geçiş turnikesiyle, o hani erken pick and roll'larla, TJ McConnell birebirleriyle, Indiana'nın en iyi çalışan hücumlarından biri TJ McConnell birebirleri kullandılar ve hani gerçekten o şeyi yaptığımız, seri başında beklediğimiz Rick Carlisle maçı oynanmış oldu. Ama yine çarpıyorum bölüyorum, Indiana'nın yapabildiği tüm iyi şeyler Yannis dönünce kaybolacak. Çünkü bir Siakam'ı potaya saldırtamayacaksın öyle. Böyle gerçekten tasmasından koparıp hebele hübele potaya giden bir oyuncuya dönüştüremeyeceksin. Bir, iki, senin kötü atış verdiğin atışların hepsi kolay atışa dönüşecek. Çünkü sen ligin en çok boyalı alan sayısına izin veren takımsın ve Yannis de ligin en dominant pot altı skoreri. Ve bunun için hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor. Öte yandan yine olay şeye dönecek işte. Bence sen rotasyondan yine işte Malik Beasley, Patrick Beverley getiriyorken, bunlar 5-6 yıllık, 10 yıllık NBA veteranları. Sen rotasyondan Ben Shepard, Andrew Nembhard, Isaiah Jackson getiriyor olacaksın. Hani bu da bir yerde şeyin aleyhine çalışacak. Indiana'nın aleyhine çalışacak. O yüzden hani 3. maça dönmezse yanlış, buna dair bir haber var mı?
Efendim abi?
Yannis'in dönüp dönmeyeceğine dair bir haber var mı?
Yok, şu anda ben bir şey okumadım.
Benim de yok. Yani muhtemelen bu arada Middleton'da soru işaretiymiş. Hani Yannis dönmedikçe hani seride skoru ileri götürebilir Indiana, ama eğer 3-1'e yakalanmadan önce Yannis dönerse ben hani bir daha maç kaybetmeyecek şekilde seriyi kapatacağını düşünüyorum. Hı-hı. Ancak bunu zaten şeyde de konuşmuştuk. Podcast, ya bir önceki podcast. Hani gerçekten preview podcast'inde beklediğimiz gibi gidiyor seri. Ama Yannis 5. maç dönecekse, 3-1 dönecekse, o zaman da kimseye şey yapamam, söz veremem. Seriyi Bucks'ın kazanacağını dair. Şimdi ne oldu, o kadar anlatıyordun, Yannis döndü yine kazandı, Indiana denmesin.
Geçiyorum.
Geçelim abi de yani Efe kusura bakma ama abi yani
ne lan bu,
üzgünüm bu seriyi.
Ne lan bu rezalet ya.
Izliyorum ya. Abi ne lan bu, ne hakikaten ne lan bu rezalet yani. Yani Cleveland Magic serisine geçeceğiz de. Abi mesela ne konuşacağız mesela? Taktik olarak senin aklına bir şey geliyor mu? Çünkü benim maçı seriye dair taktik yorumu şu, Magic üçlük atamıyor.
Magic hani... üçlük atamamasından ziyade bence koçun da artık şeyden vazgeçmesi lazım ilk itibariyle. Yani şut attırdığı oyuncuların şut atamadığını bilmesi lazım.
Abi ya şöyle bir şey ya.
Abi sokucu mu ribaundları ya? Ya Jonathan Isaac niye köşede bekliyor abi? Yani kaçacak o şut biliyorsun zaten, gir mi ribaunduna? Ya bir şans bir şey de ne yani?
Muslera'nın en iyi dönemlerinde, bu özellikle böyle dördüncü yıldızı aldığımız sene, Mehmet Demirkol şöyle bir anlatı üretmişti. Ya Muslera o kadar iyi kaleci ki rakip oyuncu da gol olmayacağını bilerek vuruyor zaten ve bu Galatasaray savunmasına artı bir güç katıyor gibi, böyle dünya futbolunda bir daha örneği var mı bilmiyorum, böyle bir anlatı üretmişti adam.
Evet, hatırlıyorum.
Hani Magic hücumları da şeye döndü yani. Abi Wendell Carter köşeden üçlük atıyor, tamam mı ya? O kadar ümit yok ki kimsede o üçlüğün gireceğine dair.
Aynen.
Ne Cleveland el gösteriyor. Ya şimdi basketbolda en şey olay potaya yaklaşmaktır nihayetinde. Ve üçlüğü de sen potaya yaklaşmaya açı yaratsın diye atarsın esasen. Hani tabii artık son zamanlarda matematiği de bozduğu için. İşte dün gece örneğini gördüğümüz üzere. Neyse. Böyle hakikaten şey oldu, böyle şeytan ürpertisi geldi yani. Neyse. Abi o üçlünün öyle bir amacı yok ki artık yani. O laf olsun diye atılıyor Orlando'nun üçlükler. Hani ve ben seri izlerken şeyi çok ayıflandım. Yani NBA'de şütör yok da değil yani. Her takımda, her kötü takımda şut atan oyuncu var. Yani abi Fontecchio'yu da mı alamadın yani? Hani sen Merrill'de mi alamadın? Ne bileyim, aklımıza başka bir, hani mesela kötü bir takım söyle, ben oradaki şütörü söyleyeyim sana. Hani işte Bojan'ı da mı alamadın? Hiç kimseyi mi alamadın? Yani bu takım çok belli beklentileri aştı. Franz Wagner'le Banchero'yu bulmuşsun. Bu adamlar biri 3. yılında, diğeri 2. yılında playoff yapıyorlar. Ev sahibi avantajına şu kadar uzaklıkta bitirmişsin senin. Ya bir tane deadline'da abi git Mike Muscala'yı al ya. Yani hakikaten git Euroleague'den birinin çıkışını al. Hani bu kadar kimsenin şut atmaya mecali yok. Çünkü herkes çok kötü şutör. Ya Markel Fultz giriyor oyuna. Abi diyorum yani, Markel Fultz eğer kafa atmayacaksa Jared Allen'dan niye sahada yani?
Ya abi Fultz hani, oyuna girdi. Girer girmez savunma direkt çöktü.
Abi gerçekten yani Magic, ben hani daha şey bir seri. Bu arada hakikaten yani 2-0 döndü de böyle Cleveland süpürdü değil yani. Cleveland da şut atamıyor. Hani ama Cleveland'da en azından şey var. Abi ilk maç şöyle bir şey yaşandı. 5'te 5 üçlükle başladı Cleveland.
Mobley 2 tane soktu.
Mobley 3 tane soktu. Hatırlıyorsun. Ya 3'e 2. Sonra 17 şutunu kaçırdı. Yani Cleveland sonraki 17 şutunu kaçırdı. 17. Efe ile şeyi konuşuyorduk işte grupta. Ben de Magic'i tutuyorum bu arada seride. Hani döner seriye Magic falan. Hani maça döner gibi duruyor falan. Abi nasıl döneceksin ki? 2-2 sayıyorsun. Hı hı. Yani. İki, onu da sayamıyorsun bu arada. Kimse gelmiyor, çıkmıyordu üçlüğüne. Gerçekten Banchero kafa atıyor duvara. Hani bir süre sonra ben hakikaten şey dedim. Yani Banchero oğlum sen at bari. Yani sen kaçıracaksan sen kaçırmış ol yani. Kim ne diyebilir sana? Hani Magic o kadar kötü halde ki hücum yaratabilme konusunda içler acısı durum. Yani o yüzden seriye dair sende var mı konuşacak bir şey?
Ya
çünkü Cleveland'ın bir şey yapmasına gerek kalmadı yani.
İki tane nokta var. Birincisi Cleveland seriden önce şey konuşmuştuk hatırlarsan. Ya daha biz işte sizden daha iyi takımız, daha tecrübeliyiz, daha kaliteli şeyini göstermesi lazım. Bununla maç başlangıçlarını göstermesi lazımdı. Özellikle Mitchell bu bağlamda çok önemli bir artı sağlıyor. Hani çok keskin şekilde geçiş kovalıyorlar ve o şu geçişlerde de fark yaratarak başladıklarını söylemek lazım ilk iki maçta. Bu da onların zaten skor anlamında öne çıktıkları an zaten maçı da orada kapatıyorlar. Yani maç ilk çeyreklerde kopuyor gibi yani, skorlar kopmasa da ondan sonra devrelemiş Orlando Magic'in hücumunun. Bu bir. İkincisi ya Isaac, Wendell Carter bunlara şut attırmak falan iyi güzel hoş da abi bu adamların her attığı şut, yani senin de dediğin gibi yani Orlando şey Cleveland savunmasını hiç şey yapmıyor, rahatsız etmiyor ve böyle olduğu zaman da Cleveland savunmada rotasyon yapma gereği duymuyor. Yapsa da savunmada çok farklı şeyler yaparak hem farklı rotasyonlar yaparak hem Paolo Banchero'nun da Franz Wagner'in çok kolay çıkıyor. Bunu da yapması gereken
evet,
yani yani çok kolay bir duvar oluyorlar ve hani Franz Wagner şey demiştim ya, ben işte Doncic gibi yavaşlamayı istiyorum tarzı bir şey vardı, böyle bir Doncic referansı vermişti bu yavaşlama konusunda pota çevresinde. Orada da mesela hani belli ki biraz daha yol kat etmesi lazım çünkü şey yapamıyor. Gittikten sonra yardım geldiğinde pota altında oradan sıyrılamıyor mesela. Ya da oradan işte o Doncic gibi en son adımda yavaşlamayı yere şey girserek sen de gibi en son adımda yavaşlayıp orada dengesini sağlayamıyor ve bu sefer de çok saçma sapan şutlar kalkışıyor. Bu da onların geçişemiyorsun yol açıyor vesaire vesaire. Orlando'da sıkıntılardan biri de bu. Diğer tarafta da şey var abi. Hani topu emanet edebileceğim bir kısa yok Orlando'da. Diğer tarafta Garland yani çok bir iyi bir kötü. Ama en azından hani Garland'ın şeyini biliyorsun. Ya en azından bana bir float'u çözer. Bir ikili oyundan bir Ceritan'ı besler diyor. Orlando'da o da yok. Yani Fultz'un en top verdiğinde bir şey alamıyorsun. Jalen Sachs'ın yani Jalen Sachs birkaç pozisyonda, iki maçta da birkaç pozisyonda 4'ü 3'ü yönetti abi. Ya tersten Picaron oynadılar Bankero'yla. Kısa devirdi. Abi bir kısa bu kadar kötü karar veremez. Korkunç kararlar verdi. Bu sefer de diyorsun ki o zaman şeye dönüyor. 10 maçı 107 gol yiyen teknik adamın isyanına dönüyor. O zaman vurma. O zaman atma yani.
Yani ama atmadığın senaryoda da daha iyi bir şey yok yani bu takım. Yani gerçekten bu yaz bayağı hamle lazım. Eğer hamle yoksa bayağı da gerçekten şey GM'lik hatasıdır yani. Çünkü daha neyi bulacaksın abi? Bulmuşsun işte yani.
Valla ben şey bekliyorum. Üçüncü maç öncesinde. Bence abi Mo Wagner'la başlaması lazım. Mo Wagner'la başlaması şunu getiriyor. En azından hücumda az da olsa artı değer katan bir oyuncu atmış oluyorsun. Bu seni savunmana pek bir şey götürmeyecek aslında. Ben o yüzden yani. Mo Wagner kardeşlerle başlayıp hani şey Mo Wagner çünkü hı-hı. Topsuz oynamayı da bilen, kat yapan da bir oyuncu. Biraz
aynen abi. Wagner ilk maça çok büyük hareket getirmişti.
İkinci maçta da gördüm.
Wagner ilk maça çok büyük hareket
İkinci maçta da yani bir ilk yarıda bir şeyler yarattı. Dip çizgiden kat yaptı vesaire. Ya yani şey lazım. O abi, lazım bir de Embiid'i saldırmaları lazım. Başka şansı yok. Güzel de kaçacak.
Embiid'i bir playoff takımının en rahatsız edici üçüncü oyuncusunun Mo Wagner olması. Yani Mo Wagner'e geçen yaz bir Fenerbahçe falan teklif yapmıştı ya bir önceki yaz. Hani öyle adam gerçekten Franz Wagner kardeşi olduğu için NBA'de kaldı. Yoksa gerçekten NBA dışına düşmüştü. Ve bu ne yani hakikaten. Hani bu takımın deadline'a takas yapmamış olmamı izlerken hakikaten aklımda sürekli o geçiyor. Yani NBA kontrat açıyorum şey diyorum. Abi Washington'da bitirmiş sezonu Landry Shamet'e bu takımda oynamaz mıydı falan diyorum yani.
Katılıyor.
Tyus Jones bu takımı nasıl almadınız ya Tyus Jones? Gerçekten böyle şey yapıyorum yani. Maçı izlemekten ziyade NBA kontratı açıyorum. İşte abi aslında Terrence Ross da gelse buraya free agent falan yani o seviyede.
Ya hakikaten çok faciada olan TJ Warren'ı alın evet. Falan değil mi?
Aynen abi gerçekten şey ya. Hani
ama
abi,
ya bu
John Dibler kunduralarıyla iki üçlük atar maç çözer ya.
Katılıyorum. Bitirelim mi abi?
Hı-hı. Bitirelim ya. Bu arada senin saat 11'de başlayalım fixin daha doğruymuş ya. Kendimizi biraz Panathinaikos maçına çaktırmış olduk. Hani o yüzden yapacak bir şey yok bu ilk bir sonraki turda
i̇lk
yine.
İlk ilgini almaz.
Bu arada bugün aynen bu bizim bu podcast'i canlı çekmemizin sebebi şuydu. Her gün maç var ve biz podcast'leri işte şimdi hani saat 10-11 gibi çekebiliyoruz saat farkı sebebiyle. Aras abiler çekiyor diye değil. Sör Belçika'da yaşadığı için. Hı-hı. Şaka. saat farkı sebebiyle şey yapabiliyoruz. Böyle çekebiliyoruz ve mesela biz bu podcast'i Spotify'a atmış olsak siz dinlediğinizde ilk oynanmış maçı dinlemiyor olacaktınız. Mesela bu gece hangi maç oynanacaksa biz onu konuşamadan podcast'i yüklemiş olacaktık. En azından dedik ki hani canlı yapalım. En azından 20-30 kişi takvimine göre dinler. Sonra buradan indirir Spotify'a atarız ve hayatımıza devam ederiz. Aynen. Şeklinde düşündük. Ve şey olursa yapmayı düşünüyoruz bunu şey içinde serilerin içinde mesela muhtemelen bir sonraki maçı yani dördüncü maçlardan sonraki podcast'i kayıt olarak atarız daha 2,5 saate falan yaklaşacak bir podcast olduğu için ancak bugün böyle bir ara tadımlık deneme yapmak istedik diyeyim. Dinleyen herkese çok teşekkür ederim bu arada hani hakikaten 1 saat 40 dakikadır işte Serkan abi olsun işte Efe olsun. Yine burada bazı hani şeyleri PP'leri seçiyorum da kim Chris olduklarını bilmiyorum.
Son dönemde. Son dakikalarda.
Aynen Chris abi selam başımızın üstü her zaman. Hani o yüzden dinleyenlere teşekkür ederim.
Aynen öyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Biz yine her zaman olduğu gibi alıntılarınızı, retweetlerinizi, follow'larınızı bekliyoruz dostlar. Hoşçakalın.
Evet. Hoşçakalın.